İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Kocaeli TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya Nokta TV, Ankara Beypazarı Seyelan TV, Çorum Kanal 19, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Turan Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Ahir Zaman ve Yaratılış Gerçeği sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarımız Kutay, Ender ve Erdem'le birlikte inşallah güzel bir sohbet yapacağız.
İnşallah.
Geçtiğimiz yıl Kur'an yılı olarak Kur'an ziyafetleri yapıldı. Kur'an'ın nazil olmasının 1400. yılları kutlandı. Türkiye'nin önemli insanları bu konuda güzel konuşmalar yaptılar. Kur'an hepimizin rehberi, hepimizin aydınlatıcısı. İnşallah bizi karanlıklardan nura çıkaran, değil mi? Allah'ın izniyle dünyamızı aydınlatan, manevi dünyamızı aydınlatan, gerçek dünyayı da aydınlatan, yaşadığımız dünyayı da aydınlatan, bize bir müjde, bir rehber, Allah'ın izniyle bize yol gösterici. O yüzden Kur'an, Allah ayet-i kerimede vuruluyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın. Allah'ın ipi Kur'an, ona sımsıkı sarılın buyuruyor Cenab-ı Allah. İnşallah Kur'an bizim ruhumuzun tatmin olduğu, Allah'ın zikriyle insanlar tatmin olur diyor Cenab-ı Allah meale. Allah'ın zikri, Allah'ı anmak, Kur'an'ı ayetleri okumak, hikmetlerini akılda tutmak inşallah. O yüzden Kur'an bizim rehberimiz, Peygamber Efendimiz'in sünnetleriyle birlikte inşallah hayatımızı bize ışıklandıran, bütün ahlaki özellikleri bize gösterten, nasıl yaşayacağımızı ve ruhumuzun nasıl bundan haz alacağını Allah'ın izniyle ve ahireti, sonsuz ahireti bize kazandırmaya vesile olan nurlu kitabımız, Allah'ın kelamı. Her açıp okuduğumuzda Cenab-ı Allah bizimle muhatap olmuş oluyor. Biz ondan hikmetler çıkartıyoruz, bize yol gösteriyor. Büyük nimet. Kur'an her anlamda hayatta bize yeterli olduğunu Cenab-ı Allah bildiriyor. Bununla ilgili konuşmamızın önemli sebeplerinden biri de ahir zamanda Peygamber Efendimiz'in Kur'an'da bir şikayeti var. Ümmetim Kur'an'ı terk etti diyor. Şimdi terk edilmiş bir Kur'an. Ahir zaman çok dehşetli bir deccaliyet dönemi geçirdiği için ahir zamandayız. Ve son özellikle son 150 yıldır Darwinizm ve materyalizmden de kaynaklanan insanların Muhammed Raşit Eroğlu Hazretleri'nin tabiriyle 1999'un Allah'ı terk etmiş olması gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ama Allah'ın izniyle o felsefeler şimdi çöküyor. Hocamızın da vesilesiyle bilimsel olarak o ateist ideolojilerin yok edilmesiyle onlar çöküyor. İnşallah Mehdiyet çağına girdik. Ancak insanların dünya üstünde bundan olumsuz etkilenmeleri oldu. Çünkü Kur'an'ın terk edilmesi, Peygamber Efendimiz'in sözüyle ayet veriliyor, Allah'ın ismi buyuruluyor. Peygamber Efendimiz'in şikayeti o. Allah'ın kelamından uzaklaşılmış durumda. Ve bu sadece ehli dünya, ehli kitap için değil, esas Müslümanlar için tehlike olan bir konu. Çünkü bazı kesim, mesela yobaz diyebileceğimiz, münafık dediğimiz bazı kesim Kur'an'ı uygulamaktan, pratik uygulamaktan çıkarmış ve hayata geçirmekten çıkarmış durumda. Neden? Kur'an'ı alıp kütüphanelerin en üst rafına koyup ondan istifade edilmeme durumu söz konusu. Özellikle yani Kur'an, şu mantık var, Kur'an'ı biz anlayamayız. Sanki Kur'an haşa anlaşılmaz mı gibi ayetlerde Kur'an apaçık ayetleri olduğunu söylüyor. Ve ayetlerle birbirini tefsir ettiğini ve müminlerin anlayacağını Allah belirtiyor. Ama öyle bir anlayış gelişmiş ve Peygamber Efendimiz'in ağzından Kur'an'da da öyle ayette buyuruluyor. Ümmet Kur'an'ı terk etmiş durumda. Kütüphanenin üzerine koyup, rafın üzerine koyup Kur'an okunmadı mı? Bizim selahiyetimiz Kur'an okumaya yetmez. Zaten geçmiş alimler, büyükler Kur'an okumuştur. Biz onların kitaplarını okuyalım diye düşünmek ve Kur'an'ı açıp okumamak, Allah'ın kelamından uzak kalmış olmak Müslümanlar için zaten birinci derecede Allah'ı terk etmek anlamına geliyor. Allah'ın kelamını da uzaklaşınca O yüzden Kur'an'ın okunması ve Kur'an'ın yaşanması önemli. Çünkü Cenab-ı Allah bu kitaptan sorulacaksınız diyor ahirette. Başka bir kitap yok. Rehberimiz, önderimiz, rehberimiz Kur'an, önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o da nefsinden konuşmaz diyor ayet-i kerimede Cenab-ı Allah. Yani kendi kendinden bir şey söylemez. Allah ne söylediyse, Allah ne buyurduysa Kur'an'da onu söyler diyor. Nitekim başka bir şey getirmelerini istiyorlar peygamberden. Yani beğenmiyorlar mesela münafıklar ve yobazlar. Başka bir Kur'an getirseydin hani senden razı olacaklardı mealinde. Ayetler var biliyorsunuz. Hoşuna gitmiyor çünkü yobaz düşüncede ve münafık anlayışında mesela Kur'an Allah'ın dini kolaydır diyor Allah, Cenab-ı Allah ayette. Sizin için zorluk dilemez diyor. İbrahim'in dini gibi kolaydır diyor. Çeşitli ayetler söylüyorum şeytanın Allah'a sanırım. Allah İslam dininin kolay olduğunu söylüyor. Ama onlar dinin zor olmasını istiyorlar. Yani makbuliyeti zorlukta arayıp ve zor olunca daha takva olduğu düşüncesiyle dini zorlaştırmaya çalışıyorlar. O zaman Allah adına hüküm vermeye kadar gidiyor olay. Allah adına, Allah mesela çok az haram kılmışken mesela yiyeceklerden leş, kan, domuz eti ve Allah adına kesilenlerin dışında diyor Cenab-ı Allah. Bu kadar sayılmışken şu da haramdır, bu da haramdır diye başka haramlar da türetip dini daha zorlaştırmaya çalışıyorlar. Allah'ın helal kıldığını haram kılmaya çalışıyorlar. Allah ayet-i kerimelerde de Allah'ın helal kıldığını, hani diliniz yalan yanlış söyleyebileceğinden dolayı şuna helal buna haram demeyin diyor. Ve kasıtlı olarak da böyle haramdır diye söyledikte mesela Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. De ki Allah'ın sizin için indirdiği, sizin bir kısmını haram ve helal kıldığınız rızıktan haber var mı? Söyler misiniz? De ki Allah mı size izin verdi yoksa Allah hakkında yalan uydurup iftira mı ediyorsunuz? Ben diyor hani Allah bir konuda haram kılmadığını bir şeyi ama bu tarz insanların işte münafık olabilir, yobaz olabilir. Bu tarz insanların ve dini zorlaştırmaya çalışan, dolayısıyla dinin hepsine uydurmaya çalışan insanların kendi kendine helalleri haram kıldığından, Allah adına hüküm verdiğinden bakalım hakkında yalan uydurup iftira mı ediyorsunuz? Allah hakkında yalan uydurup iftira mı ediyorsunuz? İşte tehlikeli olan bu ve bu cereyanı münafıkhane, Bediüzzaman Hazretleri söylüyor, bu münafık cereyanı Mehdi'nin mücadele ettiği, fikren mücadele ettiği ve fikren yok edeceği bir akım. Ve ahir zamanda en tehlikeli akım budur diyor. Cereyanı münafıkhane, yani münafık akımı. O yüzden Allah'ın izniyle Kur'an'ın hak olduğunu, Kur'an mucizeleriyle Allah'ın izniyle anlatıyoruz. Kur'an'ın yeterli olduğunu ayeti kelimelerle inşallah anlatıyoruz ki çok önemli. Çünkü Kur'an saf Allah'ın sözü, kitabı ve biz ondan sorulacağız Allah'ın izniyle. Peygamber Efendimiz de onu en iyi tefsir eden, en iyi hayatında yaşayan insan olarak örneğimiz de odur. Ahlaken ve yaşam olarak inşallah. O yüzden Kur'an'ın yeterliliğinin anlatılması çok önemli. Kur'an'ın kütüphanede üstte okunmayan bir kitap olarak bırakılmaması, hayata geçirilmesi için her zaman okunması ve ibretler alınması, ayetlerin hikmetlerinin bilinmesi ve yaşanması çok önemli Allah'ın izniyle.
İnşallah. İnşallah. Kur'an'ın hak olduğundan mümin emin. Kur'an Allah'ın sözü olduğunu ve hak olduğunu mümin biliyor inşallah ve emin. Ama Kur'an'ın yeterli olmadığını iddia edenler, yani münafıklar, değil mi? Yobaz kesim, Kur'an'a iman etmiyor aslında gereği gibi. O yüzden Kur'an'ın yeterli olmadığını düşünüyor. Bakın Allah Bakara suresinin 147. ayetinde şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sınırım. Gerçekten hak Rabbinden gelendir. Şu halde sakın kuşkuya kapılanlardan olma. Mümin hiçbir şekilde kuşkuya kapılmıyor. Tam anlamıyla iman ediyor. Altı hocamın da söylediği gibi zaten değil mi? Kur'an mucizeleri var.
Evet.
Ve Allah Kur'an'da okuduğumuz ayetleri bize hem nefsimizde hem dış dünyada göstereceğini söylüyor, buyuruyor. Değil mi? Bunları dış dünyada da görüyoruz, nefsimizde de görüyoruz. Dolayısıyla Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğuna iman ediyor müminler inşallah. İman ediyoruz. Ama yeterli olmadığını iddia edenler, yani münafıklar, Kur'an'a iman etmiyorlar. Allah, biz Kur'an'da her şeyi yeterince açıkladık mealinde bir ayet-i kerimesi var Allah'ın. Allah her şeyi yeterince açıkladığını bildiriyor.
Evet.
Dolayısıyla Kur'an inşallah yeterlidir.
İnşallah.
İnşallah.
Ama Kur'an'ı mesela çok iyi bilenler var. Ama gerçekten kalben iman etmediğini görüyoruz. Allah kitap yüklü eşek benzetmesini yapıyor. Yani çok bilgili olabilir bir kişi görünüşte. Zaten münafıkların genel özellikleri odur. Dışarıdan baktığımızda çok bilgili gözükürler. Ama samimi olarak iman etmez kesinlikle. Yalnız kaldığında da ibadetleri yapmaz. Kur'an'a kılavuz edinmez, rehber edinmez. Çünkü Kur'an'a iman etmez. Kur'an'ın yeterli olmadığını iddia eder. Haşa. İnşallah.
Mesela Allah Furkan suresinde şeytanın Allah'ını şu şekilde buyuruyor. Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki biz sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım diye buyuruyor. Mesela dediğimden söylediğim gibi o yavaş kesimi ve adı münafıkların Kur'an'ın haricinde öne getirdiği hiçbir zaten kaynak yok. Yol gösterici rehber de yok. Ve zaten Allah Kur'an'da her türlü şeyi detaylı bir şekilde açıklamış. Değil mi? Bütün insanların nasıl bir ahlaki seviyede olması gerektiğini, neye dikkat etmeye gerektiğini çok detaylı bir şekilde rehber ve yol gösterici olarak bize bildirmiş. Bunun dışında bir kaynağın olması, ilavenin olmasına zaten gerek olmadığını bildiriyor. Altı hocam dediği gibi Peygamber Efendimiz de bize nasıl yaşamamız gerektiğini bir örnek olarak göndermiş Allah. Orada yeterli olmadığını savunanlar zaten iman etmekleri gibi kendince insanları dinden soğutmaya, uzaklaştırmaya yönelik bir çaba içinde olduklarından dolayı bunu iddia ediyorlar. Bu şekilde kendince dini yaşanmaz, zor, ibadetlerine gitmek, insanı hayatından bazı şeylerden alıkoyulması gibi sebepler öne sürerek yaşanamaz halde olduğunu iddia ediyor sözde onlara göre güya. Halbuki Allah ayetinde yine biz sizi kolay olanda başarılı kıldık diye buyuruyor. Değil mi? Yani kolay olduğunu, dini yaşamanın çok insana güzellikler getirdiğini, bereket getirdiğini Allah ayetinde bildiriyor. Ve çeşitli açıklamalar yapıyor Allah Kur'an'da zaten. Değil mi? İnsanı örnek alsın, onları öğüt alsınlar, düşünsünler ve hayatlarını ona göre devam ettirebilsinler diye inşallah.
İnşallah. Allah birçok ayetinde bildiriyor Kur'an'ın yeterli olduğunu ve hak olduğunu inşallah. Yunus suresinin 94. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sana indirdiğimizden eğer kuşkudaysan senden önce kitabı okuyanlara sor. Andolsun Rabbinden sana gerçek gelmiştir. Şu halde kuşkuya kapılanlardan olma. Secde suresinin 2. ayeti. Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır. Zaten mümin samimi bir bakış açısıyla baktığında kalbi mutmain oluyor. Kur'an'ın hak olduğunu ve yeterli olduğuna iman ediyor samimi olarak. Ama münafıklar nasıl bakıyorlar? Kafalarında bir din oluşturup Kur'an'a öyle bakıyorlar. Hurafelerle dolu bir din oluşturup öyle bakıyorlar Kur'an'a. Kur'an'da onu bulmaya çalışıyorlar. Çünkü amaçları burada insanları dinden uzaklaştırmak. Çok sinsi bir amacı var. Bu yüzden müteşabi ayetleri seçiyorlar münafıklar ve dillerini eğip bükerek, hükümleri değiştirerek, ayetleri değiştirerek, haşa Allah adına hüküm koyarak insanları dinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ali İmran suresinin 7. ayetinde Allah bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sana kitabı indiren O'dur. Ondan kitabın anası temeli olan bir kısım ayetler muhkemdir. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Bakın kalbinde kayma var. Münafıkların kalbinde hastalık var ve amacı ne? Fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak. Yani yalan söylüyor. Doğru bir yorum getirmiyor. Yanlış bir yorum getiriyor ayetleri. Müteşabi olanı uyarlar. Oysa onun tevhidini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır derler. İşte müminler bunu söylüyor. Hep tümüne inanıyor Kur'an'ın ve Rabbinin katından olduğunu, Allah'ın katından olduğuna emin inşallah.
İnşallah.
Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez.
Evet. İnşallah. İnşallah. Allah zaten ayetlerinde Kur'an'ı inanan bir kavme ve yol gösterici olarak indirdiğini bildiriyor. Mesela Nahl suresinde şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şu şekilde buyuruyor. Biz kitabı ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaman ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet olması dışında başka bir amaçla indirmedik. Onlara bir hidayet oluyor zaten. İnanan bir kavme indirmiş oluyor. Ve deminden senin söylediğin gibi Allah ayette ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklamayan için, onların anlamadıkları ve ithafe düştükleri bütün konularda ayetlerde Allah örneklerle açıklamış durumda inşallah Kur'an'da. Ve başka bir ayette Allah Rabbinin izniyle karanlıklardan nura çıkarması için indirdiğini bildiriyor Kur'an'a. Temel bir başvuru kaynağı ve yol gösterici inşallah bizim için.
İnşallah. Ve ayetlere baktığımızda şunu da anlıyoruz. Tabii Allah daha iyi bilir, doğrusunu Allah bilir inşallah. Peygamberimiz döneminde Kur'an'ın indirilişine şahit olan münafıklar yine o dönemde Kur'an'a iman etmiyorlar. Kur'an'ın hak olmadığını iddia ediyorlar, haşa. Bakın Tövbe suresinin 124. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Kovulmuş şeytandan Allah'a sınırım. Bir sure indirildiğinde onlardan bazısı bu hanginizin imanını arttırdı der. Ancak iman edenleri gelince onların imanını arttırmıştır ve onlar müjdeleşmektedirler. Bir ayet indirildiğinde o dönem peygamberimize vahyedildiğinde münafıklar bu hanginizin imanını arttırdı diye soruyorlar, haşa. Yine orada bir fitne çıkarmak, değil mi? Bir ayrılık ortamı oluşturmaya çalışıyor. Yine orada pis karakterleri gün yüzüne çıkıyor. Bu hanginizin imanını arttırdı diye soruyorlar. İman etmiyor çünkü. Kur'an'a da iman etmiyor. Zaten Allah'a iman etmiyor münafık. Ama müminler orada Allah'tan geldiğini, vahiyle geldiğini, hak olduğunu bildikleri için müminlerin imanları artıyor.
İnşallah.
İnşallah.
Bir de mesela Allah Kur'an'da her şeyi detaylı bir şekilde açıkladık diye buyuruyor. Münafıkları yine münafık olduklarında bu tavırlarını Allah Kur'an'da bildiriyor. Kur'an'da bildirdiği için biz onların nasıl bir, yani hangi tavrın münafıkların bir tavır olduğunu, hangi tavrın Allah'ın beğendiği, hoşnut olacağı bir tavır olduğunu yine oradan anlayabiliyoruz. Değil mi? Orada mesela farklı bir üslup geliştirdikleri anda, Kur'an'ın yetersiz gördüklerini kendince haşa, hemen zaten bu üslubu Allah Kur'an'da örnek olarak bildirmiş. Onlar bu tarz bir tavır gösterdiklerini söylüyor Allah. Müminler ise biz Rabbimize iman ederiz şeklinde çok kesin ve kararlı bir imanları olduğunu görüyoruz inşallah.
İnşallah.
Evet. Allah ayetinde şöyle buyuruyor, bakın demin kısmen söylemiştim. Yunus suresi de Allah onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda bizimle karşılaşmayı umayana derler ki bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. İşte beğenmiyorlar Kur'an'ı. Yani münafıkların önemli özelliği de kendini haşa Allah'tan da büyük görüyor. Yani kendi nefsinin uydurduğu ve onun yaşamak istediği bir yaşam var. O ona kendi dinine Kur'an'ı da eklemeye çalışıyor ve Allah'ın adını katarak İnsanları öyle aldatmaya çalışıyor. Şeytandan bahsederken Allah Kur'an'da aldatıcılar sizi Allah ile aldatmasın buyuruyor. Yani Allah'ın adını anan bazı insanlar bunu yapıyor demek ki. Mesela biz evrim teorisine inanan, materyalist olan, ateist olan, yani birçok insan vardır ve onlar da bir kısmı kendileri bunu ifade ediyorlar. Yani inanmayanlar zaten söyler genelde ama münafıklar çok tehlikeli çünkü çok inandık diyorlar. Hatta takva iddiaları oluyor. Daha takva olma iddiaları oluyor. Peygamber devrimizde sallallahu Peygamber Efendimiz devrimizde sallallahu aleyhi ve sellem dirar mescidini kuruyorlar. Amaçları bir mescit kuruyorlar sonuçta. Yani güya dini yaşayacakları ve daha takva olduklarının iddiasıyla dirar mescidini kuruyorlar. Ve burada daha takva diyor. Peki Peygamber Efendimiz mesela din kolay. Güzel. Mesela Peygamber Efendimiz şakalaşıyor, çocukları seviyor. Yani aydınlık, nurlu, modern, böyle harika bir insan. Evet. Ama münafıklar öyle değil ve yobazlar. Mesela çocuk sevmeyeceksin, gülmeyeceksin. Ve böyle olunca sanki daha makbulmuş gibi ve daha zorlaştıracaksın. Kendi kendilerine bir din uyduruyorlar. Allah'ın indirdiği din değil o. Kendi nefislerinden ve kafalarından uydurduğu bir din. Çünkü bak ne diyor, bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. Beğenmiyor. Yani adam öylesine büyük görüyor ki kendini. Yani o yüzden bu örneği Cenab-ı Allah'ın bu ayetini okudum. Başka bir Kur'an getir cesaretini diyebiliyor adam. Yani Allah'ın hükmünü beğenmeyip kendi kafasında olması gereken hükmü yaşatmak istiyor. O zaman bambaşka bir din ortaya çıkıyor. Yani yobazlık içinde Allah kelamının geçtiği, İslam kelamının geçtiği, Kur'an kelamının geçtiği, sünnet kelamının geçtiği, kılık kıyafette o devrin kılık kıyafetlerine benzediği gibi gözükebilir dışarıda. Ama münafıklık ve yobazlık işte bu tehlike vardır. Yani ateist ve Marksist olan insan zaten söylüyor Allah'a inanmadığını. Onun kim olduğu belli. Ama münafık olan yok ben inanıyorum diye çıktığı için Ama aslında kafirden de şiddetlidir diyor Cenab-ı Allah. Ve cehennemin en dibine koyacağını söylüyor. Böyle bir karakteri biliyorsak biz, münafık karakterini, ne kadar daha tehlikeli olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla münafıklık ağzında, dilinde Allah olabilir. Ve öyle olacağını, sizi Allah ile aldatmasın diyor, bakın öyle olacak. Mesela çok iyi bilgi sahibi olacaktır, belki Arapçayı çok iyi bilecektir, kendince bağlantılar yapacaktır ama onu yorarken, yani yorumlarken, güya ayeti tefsir ederken veya hadisi açıklarken kendi nefsinin isteklerini ve arzularını kattığı için onu katıştıracak ve ihlastan, samimiyetten, Allah'ın dininin halisliğinden çıkıp kendi kafasında okuyor olan dini başkasına öğretmeye çalışmak için ikisini birlikte sunacak. O zaman karşıdaki insan da Allah'ın sözüne duyarlı insan olduğundan Allah'ın sözünün karıştığı, Kur'an sözünün karıştığı bir anlatımda bundan olumsuz olarak etkilenecek. Münafığın gayesi odur. Yani ona Allah adını zikrederek onu Kur'an'dan uzaklaştırmak, gerçek dinden uzaklaştırmak, ruhban, yobaz, bambaşka bir din olan başka bir hayata çekmek isteyecektir. Ve bunun içinde nefs vardır. Yani kendi kafasından ürettiği bir düşünce vardır. Dünyevi çıkarlar olabilir, makam istekleri olabilir. Her türlü dünyevi gayenin temelinde, yani isteğin temelinde onlar olur. Allah'ın izniyle. Saf Allah'ın rızası olmaz. Ve dinden uzaklaştırmaya çalışır. O yüzden sinsi bir yapı, yani münafıklık. Ve Kur'an'ı kullanmaları, Allah'ın kelamını kullanmaları da insanlarda böyle psikolojik bir etki yapabilir. Çıkar televizyona, konuşur mesela, çok böyle böyle dindar bir kıyafetmiş gibi bir kıyafetle ayeti kerimeleri Arapça söyler. Hadisleri bile Arapça ezberden söyleyebilir. Yani bilgili de olabilir mesela.
Evet.
Ancak işte tefsiri ve yorması kendi nefsine uygun olacağı için, değil mi? O kendi nefsinde mesela şeye gitmek istiyordur, öyle diyelim, nereye? Tibet'e gitmek istiyordur. Orada tatil yapmak istiyordur farz-ı mal. Allah'ın ayetini alır, gayet güzel bir şekilde onu tefsir eder. Tibet'e gitmenin farz olduğunu size anlatır. Yani Arapça dil bilgisini, bağlaçları da falan kullanarak böyle. Evet. Ondan sonra bir bakarsınız ki hakikaten Tibet'e gitmek gerekiyormuş diye düşünürsünüz yani, hatta niye gitmedi diye öyle düşündürtmeye çalışır ve sizi gafil olmakla da suçlayabilir. Anlamadığınızla suçlayabilir. Yani olabilir, hani bunda helal bir şey ama bir iddia ile ortaya çıkan bir münafık diyelim, bir iddia ile ortaya çıkıyorsa ben çok takvayım, ben Allah'ın dinini yaymak için ve ben şunun önde geleneyim, şuyum, büyük şeyhim, büyük alimim, büyük insanım diye bir iddiası olup da yapıyorsa, o zaman ve ayeti kerimeyi de kendi isteğine uyduruyorsa, işte orada düşünmek gerekiyor. Yani mühim olan Allah'ın ayetinde ne buyurdu ve saf ihlasla onu değerlendirmek ve nefsin isteklerini, arzularını ona katmamak. Böyle gördüğümüzde biz şüphelenmemiz gerekiyor.
İnşallah. İnşallah. Münafıklar Kur'an'ı biliyorlar, Kur'an'ı okumuş oluyorlar ama Kur'an'da gördükleri ayetleri uygulamıyorlar. Çünkü iman etmiyorlar. Yeterli olduğuna da inanmıyorlar. Yani yeterli olmadığını iddia ediyor münafıklar. Allah Muhammed Suresi'nin 28. ayetinde şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. İşte böyle. Çünkü gerçekten onlar Allah'ı gazaplandıran şeye uydular ve onu razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar. Bundan dolayı Allah amellerini boşa çıkardı. Bakın, Allah'ı gazaplandıran şeye uydular. Yani Allah'ın bizden istediği tavırlar, Müslümanlardan istediği tavırlar Kur'an'da belirtiliyor. Ama Allah'ı gazaplandıran şeye uydular buyuruyor Allah. Ve onu razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar. Haşa, yani Allah'ın emrettiği şeyleri çirkin karşılıyorlar. Altı hocam da biraz önce söylediği gibi kendilerini haşa Allah'tan daha üstün görüyorlar. Hazreti Musa kıssasında da mesela Rabbin ve sen git savaşın diyor, haşa. Böyle, değil mi, kalbi zayıf olanların böyle bir şeyi var, cümlesi var. Ya burada da Allah'a iman etmediklerine, Kur'an'a iman etmediklerine, Kur'an'ın yeterli olmadığını iddia ettiklerini anlıyoruz inşallah.
Allah onların kalplerini zaten üzerine mühürlediği için anlayamıyorlar. Kalp gözleri kapalı oluyor. O yüzden de Kur'an'ı Allah onları kavratmıyor Kur'an'a. Ve hani onlar böyle bir kendince bir yorum yaptığında, deminden altında bahsettiği gibi, hani bir şeyleri bozmak için aslında yapıyorlar. Her ne kadar dışarıdan bakıldığında bu yaptıklarını tevil etseler dahi, kendilerini de düzeltmek için, değiştirmek için, insanlara yol göstermek için güya bunu yapıyorlar. Halbuki bunu yaparken asıl amaçları bozgunculuk yapmak. Mesela Allah Bakara suresinde şu şekilde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Kendilerine yeryüzüne fesat çıkarmayın denildiğinde biz sadece ıslah edeceğiz derlerdi. Yani fesat çıkartıyorlar, bozgunculuk çıkartıyorlar. Ama sorulduğunda hemen bir tevhidleri var. Biz düzeltmek için, ıslah etmek için bunu yapıyoruz yani diyorlar. Ayetin devamında da bilin ki gerçekten asıl fesatçılar bunlardır. Ama şurunda değillerdir diye Allah buyuruyor. Hep bir şekilde bahaneleri var kendine göre. Yaptıklarını böyle tabi caizse kılıfına öldürecek, kendince böyle bir açıklama yapacak bir şey geliyor. O da hakikaten hani en tehlikelisi bunun yobazlıkla olması. Çünkü orada Kur'an'a yine kendisine delil gösteriyor. Yani anlatırken Arapçasına örnekler veriyor, Kur'an'da örnekler veriyor. Ama tamamen kendi nefsine göre yorumluyor. Ve yaptığı şey aslında fesatçılığı ve bozgunculuğu tam ta kendisini yapmış oluyor.
Evet.
Onlara iman edin dendiğinde düşük akılların iman ettiği gibi iman edelim diyorlar. Haşa, kendi akıllarını çok üstün görüyorlar. Hatta Allah'ın aklından daha üstün görüyorlar. Haşa. Bu yüzden Kur'an'a eklemeler, çıkarmalar yapıyorlar. Ve kendi akıllarını daha üstün gördükleri için hiç kimseden öğüt alıp düşünmüyorlar. Kur'an'a okuyup anlamak istemiyorlar ve Kur'an'dan kaçıyorlar. Ama vicdanlarında Kur'an'ın tamamen hak olduğunu ve Allah'ın varlığını biliyorlar. Bu yüzden de Kur'an'a yine eklemeler, çıkarmalar yaparak bütün inananları saptırmak istiyorlar. Bu şekilde kendi vicdanlarını rahat ettirip sanki böyle herkes onlara uyduğunda bu sefer doğru yapanlar kendileri olacakmış gibi bir ortam yaratmaya çalışıyorlar. Ve bu şekilde vicdanlarını rahatlatmaya çalışıyorlar. Ama inşallah müminler Kur'an'ın hak olduğundan eminler. Kur'an'ın her bir kelimesinin Allah'ın sözü olduğundan eminler. Ve bu kandırmacalara gelmiyorlar inşallah. Ve Allah'a iman edip Allah'ın ipine sımsıkı sarılıyorlar inşallah.
Evet. İnşallah. Anlatım yaparken Kur'an'a ekleme çıkarmayı yapıyorlar inşallah. Evet. Ve bunun da sebebi sen de söyledin hocam, üstün görmelerini kendilerinin, kibirli olmaları. Yani münafıkların en büyük özelliklerinden birisidir. Enaniyetli olmaları, kibirli olmaları. Bakın Allah Bakara suresinin 206. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Ona Allah'tan kork denildiğinde büyüklük gururu onu günaha sürükler, kuşatır. Böylesine cehennem yeter. Ne kötü bir yataktır o. Ve münafığa da Allah'tan kork denildiğinde büyüklük gururu onu günaha sürüklüyor. İnkara sürüklüyor. Niye? Şeytanın topluluğu münafık. Şeytanın arkadaşı. Şeytanın da baktığımızda Allah ayetlerde belirtiyor. Şeytanın da inanılmaz bir enaniyeti var, kibri var. Yani yaratıldığı maddenin farkından dolayı kendisine ne kadar çok üstün gördüğünü biz görüyoruz Kur'an'da, ayetlerde. Şeytan da enaniyetli, kibirli olduğu için, münafıklar da şeytanın ekibi olduğu için onlarda da bu enaniyet ve kibri görüyoruz inşallah. Ve yalan söylemeleri, münafıkların bir özellikleri, ağzında olmayanı söylemeleri. Nisa suresinin 49. ayetinde Allah şöyle bildiriyor. Kendilerini övgüyle temize çıkaranları görmedin mi? Hayır, Allah dilediğini temizleyip yüceltir. Onlar bir hurma çekirdeğindeki iplikçi kadar bile haksızlığa uğratılmazlar. Şimdi kendisini sürekli temize çıkarmak. Değil mi? Bu da bir münafığın özelliği aslında. Çünkü burada da kibrinden dolayı kendisini sürekli insanların onu yanlış sanki fark ettiğini, değil mi? Öyle bir izlenim vermeye çalışıyor münafık. Yani insanlar onu yanlış anladı. Müminler aslında öyle değil. Aslında temiz biri, düzgün biri. Hep bu şekilde kendisini temize çıkarmaya çalışıyor münafık. O yüzden sürekli yalan söylüyor. Ağzında olmayanı söylüyor. Değil mi? Çok takva gözüküyor. En takva o gözüküyor yani. Müminlerin arasındayken en takva olarak gözüküyor kendisi. Öyle gözükmeye çalışıyor. Ama yalnız kaldığında ibadetleri yapmıyor. Çünkü Allah'a iman etmiyor. Sadece gösteriş için yaptığını biliyoruz biz münafıkların inşallah. Dolayısıyla bunlardan dolayısıyla inkar edenlerden çok korkuyorlar. Yani Allah olan korkularından daha fazla korkuyorlar. Bakın Allah Nisa suresinin 77. ayetinde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denenleri görmedim mi? Oysa savaş üzerlerine yazıldığında onlardan bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi, hatta daha da şiddetli bir korkuyla korkuya kapılıyorlar. Ve Rabbimiz ne diye savaşı üzerimize yazdın? Bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin dediler. Bakın biraz önce belirtmiştik kendilerinin üstün görmelerini. Haşa, değil mi? Ne kadar küstahçı bir üslupları var. Allah'a karşı ne diye savaşı üzerimize yazdın? Bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin diye cümle kuruyorlar küstahlar. De ki dünyanın metağı azdır, ahiret ise muttakiler için daha hayırlıdır. Ve siz bir hurma çekirdeğindeki ipince bir iplik kadar bile haksızlığa uğratılmayacaksınız. Tabi peygamberimiz dönemine savaş olarak o döneme bakıyor. Günümüzde de fikri mücadele. Değil mi? Mehdi aleyhisselam zamanında fikri mücadele olacaktır. Ama peygamberimiz döneminde de savaş olduğunda oradan da korkuyor münafıklar. Oradan da kaçıyorlar hemen. Yine ayrı zamanda fikri mücadele olduğunda da oradan da kaçıyor münafıklar. Ondan da korkuyor. İnsanlar onlar hakkında ne düşünür? İşte başlarına ne zorluk gelebilir? Allah'ın çünkü vaat ettiği, Müslümanlara vaat ettiği imtihan olarak başlarına gelen zorluklar var. Münafık işte bunlara gelmek istemiyor. Çünkü iman etmiyor münafık. Allah'a iman etmiyor, ahirete iman etmiyor. Dolayısıyla bu böyle bir zorlukla karşılaşmak istemiyor. Sürekli menfaatine uygun bir ortam arıyor münafık. Bu yüzden hocamız demişti 10 yıl, 20 yıl kadar kalabilirler demişti müminlerin arasında. Ya o bekleme süreleri çok fazla olabilir. Ama menfaatini bulamadığında ya da bir zorlukla karşılaştığında hemen kendisini belli edip ayrılıyor müminlerin yanından inşallah.
Evet, maşallah. Bakın ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. De ki benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Demin okuduğumuz ayetin devamı. Hani bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir diyorlar ya. Bu ayetin devamında sen dedin demin. Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben yalnızca bana vahyolduğuna uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem gerçekten ben büyük günahın azabından korkarım. Sadece vahiy olan Kur'an'a uyuyor Peygamber Efendimiz. Ve ben kendi nefsimden herhangi bir şeyi değiştirmem diyor. Dolayısıyla Peygamber'e Efendimiz'e atfedilen birçok söz bu konuda çok önemli. Yani Kur'an'la çelişen bir sözse o söz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in değildir. Ve ona atıf yaparak onu Kur'an'la karşı karşıya getiren, çeliştiren ve Kur'an'ın hükmünü değiştiren gibi böyle ve onu uygulattırmaya çalışan bir anlayış çok tehlikeli bir anlayış. O demin söylediğimiz kişiliklerin arasına giriyor bunlar ve Kur'an'ı değiştirmiş ve dini değiştirme mantık maksadıyla olmuş oluyor. Niyetleri başka, başka bir kendi istekleriyle dini yaşatmaya çalıştıkları için ve peygambere atfen de söylenen sözler oluyor bazı. Onların Kur'an'a biz bu şey yapacağız, karşılaştıracağız. Kur'an'la uygunsa o söz doğrudur. Ama Kur'an'la çelişiyorsa o söz peygamberimize ait değildir. Yani o zaman içerisinde yanlış gelmiştir. Ve doğru değildir. Doğru gibi hükmedilip yapılıyorsa bu yanlıştır. Böyle bir şey. O yüzden dinin hükümlerine Kur'an'ı Allah koruyacağını vaat ediyor. Bizim yani koruyacağız diyor Kur'an'ı. Bakın şu ayet-i kerimede Rabbinin sözü doğruluk bakımından da adalet bakımından da tas tamamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. Bakın daha önceki İncil ve Tevrat'ta insan eliyle değiştirildiği için kitaplar ve tahrif oldukları için Allah Kur'an'ı tahrif etmenin mümkün olmayacağını söylüyor. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur diyor. Kur'an'a hiçbir insan kendi eliyle müdahale edememiş, edemeyecek olduğunu Allah koruma altında aldığını başka bir ayette de söylüyor. Dolayısıyla Kur'an değiştirilemiyor. Dini değiştirmek isteyenler bu sefer peygamberimizin sözlerini değiştirerek dini değiştirmeye, dini zorlaştırmaya, dini içine başka şeyler katarak zaman içinde örf, adet, gelenek dediğimiz şeyler gibi unsurları dinde varmış gibi göstererek ve aynı zamanda peygamberimize ait olmayan sallallahu aleyhi ve sellem sözleri de peygamberimize aitmiş gibi göstererek dini bambaşka bir şekilde Kur'an ahlakını başka bir şekle sokuyorlar. O yüzden biz hep Kur'an'a sarılacağız. Bakın ayet-i kerimede şu halde diyor Allah, Cenab-ı Allah buyuruyor. Şu halde sana vahyedilene sımsıkı tutun. Çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Ve şüphesiz o Kur'an senin mekamin için gerçekten bir zikirdir. Siz ondan sorulacaksınız. Bakın Kur'an'dan sorulacağımızı söylüyor Cenab-ı Allah ve ona sımsıkı tutun diyor. Kur'an'a sımsıkı tutun diyor. Ve bana vahyoluna, yalnızca bana vahyoluna uyarım diyor Peygamber Efendimiz de. Kur'an'a uyan Peygamber Efendimiz'e zaten uymuş oluyor. Peygamber Efendimiz'e gerçek şeylerine uyan zaten Kur'an'a uymuş oluyor. Ama ona atfederek birçok söz ortaya atılabiliyor. Dolayısıyla o şekilde dini değiştirmeye çalışma gayretleri oluyor. Çünkü Kur'an'ı dokunamıyorlar. Kur'an'ın korumada olduğunu Allah ayetle bize vahyetmiş. Dolayısıyla peygamberin sözlerine nifak katarak, peygamberin sözüymüş gibi göstererek dini değiştirme çabaları ve ümmetim Kur'an'ı terk etti ayetinde de Kur'an bir köşeye bırakılıp haşa, o zaman hayat pratikte peygamberin örnek alınması ve sözleriyle devam edip de sözlerin içine de başka şeyler karıştırılırsa o zaman ortaya bambaşka bir şey çıkıyor. Münafıklık da çıkıyor, yobazlıklık da çıkıyor. Allah'ın bizden istediği Kur'an ahlakının dışında başka bir sistem çıkıyor. Ahir zamanın özelliği de bu. İşte cereyanın münafıkhane var. Kur'an ahlakından uzaklaşılmış durumda. Allah'ın izniyle Mehdi Kur'an'a ve gerçek sünnete çekiyor insanları.
İnşallah.
Ve ateist felsefelerden de kurtarıp ehli imanı dalaletten muhafaza etmektir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani ehli iman, iman edenleri de dalalete düşme tehlikesi, işte o evrim teorisi, materyalizm, ateizm, o tür felsefelere kayma riski. Mesela evrime inanma bir Müslüman için olacak bir şey değildir. Allah ol der, oluverir diyor ayet-i kerimede. Allah tedrici olarak bir yaratma yapsaydı biz de öyle inanırdık. Hani zamanla gelişim içerisinde öyle bir şey yok. Kur'an'da her şeyin Allah ol der olmasıyla bir anda yaratıldığını ve insanın nasıl yaratıldığını da söylüyor Cenab-ı Allah. Onu ruhumdan üfledim diyor. Değil mi? Topraktan yarattığını, çamurdan yarattığını. Bir evrimleşme diye bir şey söz konusu. Ama ahir zamanda Müslümanların evrime inanmaları gibi bir dalalete kayma gibi bir risk oluşmuş durumda ve hakikaten birçok evrimi savunan insanı gördük. Televizyonlarda da gördük. Değil mi? Yazılarında da gördük. Müslüman olduğunu söyleyip dine evrimi sokma ve dalalete düşürme çabaları. Halbuki materyalistler onu sadece Allah'a inkar etme felsefesi olarak dini ortadan kaldırma ve Allah inancını yok etmek için kullanıyorlar. Sen onu alıp da Müslümanlığın içine soktuğunda, değil mi, hocamız daha önce anlatmıştı bu konuları, o zaman sen Müslümanlığı da yok edecek şeyi içine sokmuş oluyorsun. Yani Müslümanlığın içine nifak girmiş oluyor. O zaman milletin imanını nasıl koruyacaksın? Evrim teorisini kendi kendine tesadüfen oldu diyen bir şeyi Müslümanlığa soktuğun zaman ne olur? Osmanlı nasıl yıkıldı? Böyle yıkıldı. Değil mi? Hocamız anlatıyor bunları. Dolayısıyla o bir işte ahir zamanda dalalete düşmedir. Bundan kim alıkoyuyor ahir zamanda Müslümanları, müminleri? Hazreti Mehdi alıkoyuyor. Ancak o yapabiliyor. Yoksa bütün Müslümanlarda bir iman zafiyeti söz konusu ve hatta dalalete kayma riski oluşuyor. Ve örnekleri de görülüyor. Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi o dönemde bilimle, Kur'an'ın gerçekleriyle İmanı çok güçlendiriyor. Bütün o evrim teorisi, materyalizm, ateist felsefelerin hepsini tam susturacak diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani fikri olarak tam bir galibiyet, onların da tam bir mağlubiyeti olacağını. Dolayısıyla o zaman Müslüman kendine güveni artıyor, imanı güçleniyor. Allah'ın yarattığını, gerçeğini delilleriyle, o gördüğü Mehdi Aleyhisselam'ın delil göstermeleriyle daha da güçleniyor imanı. Kendine de güveni artıyor, dine bağlılığı da artıyor. Ve Allah'ın izniyle dalaletten de kurtulmuş oluyor. Ona ahir zamanda Hazreti Mehdi vesile oluyor. Hazreti Mehdi işte bu münafık cereyanıyla mücadele edip hem dine bu şekilde nifak sokmak isteyenlerin bir tesadüf putu içine sokarak hem de ayeti kerimeleri değiştirip nefsine göre bir din uydurmaya çalışanlarla fikri mücadelesini aslanlar gibi galibiyetle sonuçlandırıp o akımları yok ediyor. Ve öyle millet üzerinden, yani Müslümanlar üzerindeki kirpas, zincir böyle şeyden öyle kurtulabiliyorlar. Yoksa muhasara altına alınmış gibi Deccal bir yandan sarmış, münafıklar bir yandan sarmış, yobazlar bir yandan sarmış. Din kıstırılmış Müslümanlar bir şey içinde ve ancak Mehdi gelip onları kırıp atıyor. Böyle gücüyle, iman gücüyle Müslümanlar öyle kurtulabiliyor.
Evet.
Yoksa cendereye almış yani fena halde şeytan boğma şeyine girmiş böyle Müslümanları. Zaten İslam dünyasındaki şu andaki durum da açık belli. Irak'ı gördük, Afganistan'ı gördük. Zulümler, katliamlar, şehadetler halen de feveran devam ediyor. O kan akıtan, Deccal'in kan akıtma faaliyetiyle birlikte bir de böyle nifak sokma faaliyeti. Yani kanın akıtmadığı yerde kafasında, şuuruna yanlış etki etme şeyini, onu da Mehdi darmadağın ediyor Allah'ın izniyle. Kur'an'ın gerçeklerini alır, bu ayetlerin gerçek manasını açıklayıp Peygamber Efendimiz'in gerçek sünnetini ve kişiliğini tam olarak böyle muhabbetle, sevgiyle, coşkuyla, aşkla ortaya koyup Müslümanları dalaletten kurtarıyor Allah'ın izniyle.
Evet, inşallah. Mesela Hazreti Mehdi Darwinizmle mücadelesinde ilmi, bilimi ve teknolojiyi kullanıyor. Değil mi? Bütün mesela temel kaynaklardan yararlanıyor ve onlara Allah'ın yarattığı delilleri göstererek, Allah'ın yarattığı hakikatleri göstererek insanlara mucizeleri gösteriyor ve tesadüfen olmayacağını ortaya koyuyor. Yobazlar ne diyor? Bilime gerek yok diyor. Değil mi? Tam birbirleriyle destekleyen bir şekilde. Yani onlar bilimle sanki Allah'ın yarattığını inkar etmeye çalışıyorlar. Mehdi bilim ve teknolojiyle bunu ortaya koyuyor. Yobazlar da bilime gerek yok, bilime bakmaya gerek yok, bilimden ne ortaya çıkar ki diye söylüyor. Halbuki Allah ayetlerinde Allah'tan ancak alim olanlar işte titreye korkar diye buyuruyor. Değil mi? Derin düşünenlerden Allah bahsediyor. Tam yobazın işte kafa yapısı bu şekilde. Yani bu mantıkla hareket ettiklerinden dolayı kendince insanları dinden uzaklaştırmaya ve dini farklı bir yapıya sokmaya çalışıyorlar. Halbuki Allah'ın Kur'an'da değil mi? Bilimi kullanması, teknoloji kullanması zaten Müslümanlara farz olarak bildiriyor. Ve bunlar kullanıldığında zaten dinin gerçekleri, Kur'an'ın mükemmellikleri, mucizeleri daha da ortaya konabiliyor.
İnşallah.
Ve dediğim gibi o ateist ve materyalist, ateist felsefenin hepsi de bu şekilde çökertiliyor Allah'ın izniyle.
Evet. Altı hocam bahsettiğim biraz önce Mehdi münafık cereyanı dağıtacak inşallah. Şimdi çünkü bunun için bir ilim gerekiyor. Allah bu ilmi Mehdi'ye nasip ediyor. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri var. Mesela onlardan okuyorum inşallah. Ebu Basir'den İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam suçlular çehrelerinden tanınacak. Muhammed suresi 30. ayeti hakkında şöyle buyurdu. Allah onları tanır. Lakin bu ayet kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Hazreti Mehdi aleyhisselam onları münafıkları çehrelerinden tanıyacak ve ashabı ile birlikte onları manen darmadağın edecek. Şimdi Mehdi Allah'ın dilemesiyle tanıyor münafıkları. Çünkü asıl tehlike bakın münafıklardır. Çünkü sinsi bir şekilde kendilerini gizleyerek hareket ettikleri için münafıklar kan da sever. Değil mi? Böyle İslam'ı insanları dinden uzaklaştırmak için farklı şekilde hurafeler katarak farklı şekilde gösterdiler. Ama Allah'ın dilemesiyle Mehdi aleyhisselam dağıtıyor münafıkları. Başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Mehdi aleyhisselam her grubun gizli planlarından haberdar olacak ve planlarını kendilerine söyleyecek. Hazreti Mehdi aleyhisselam bakmasıyla dost ve düşmanını tanıyacak. Allah'ın dilemesiyle hemen tanıyor münafıkları Hazreti Mehdi aleyhisselam ve dağıtacağını bildiriyor yine Peygamberimiz hadislerinde.
Aynı zamanda Deccal'in ve münafıkların çok sinsi bir oyunu var. İnananları ve bütün insanları Kur'an'dan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Haşa Kur'an'ın bilimle tamamen ayrı olduğunu, Kur'an'ın eskilerin masalları, uydurmaları olduğunu söylüyorlar. Ama biz bilimle Kur'an'a baktığımızda Kur'an mucizelerini görüyoruz. Kur'an'da yaratılışı görüyoruz ve bilimin de bütün fosil kayıtlarıyla beraber, bütün yaratılış delilleriyle beraber Kur'an'ı desteklediğini, Allah'ın yaratılışını desteklediğini görüyoruz. Bu da imanımızı artırıyor inşallah. Yine münafıkların ve Deccal'in başka bir sinsi oyunu Kur'an'dan uzaklaştırmak için Kur'an'ı sanki anlayamayacağımız gibi bir şey olarak, anlayamayacağımız bir yazı olarak sunuyorlar önümüze. Ve mesela Arapça bilmiyorsanız okumayın diyorlar. Halbuki Allah Kur'an'ı Arapça olarak indirmiştir. Bu doğru. Ama bu tercüme edilip eğer Arapça bilmiyorsak anlayacağımız şekilde okuyabiliriz. Bu şekilde de Kur'an'ı tamamen aklımıza yerleştirip inşallah bütün gördüğümüz olayları, bütün insanların davranışlarını, münafıkların davranışlarını Kur'an'a göre yorumlayıp, Kur'an süzgecinden geçirip en doğruyu, en hakkı tam yerinde tespit edebiliriz inşallah. Bu da Kur'an'ı tamamen anlamakla, tamamen aklımıza yerleştirmekle olur inşallah. Bunun için de Kur'an'dan uzaklaşmak yerine Kur'an'a yakınlaşıp sımsıkı sarılmalıyız inşallah.
İnşallah. Münafıklar Kur'an'ı anlamıyorlar. Allah ayetlerinde bize bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Tövbe suresi 127. ayet. Bir sure indirildiğinde bazısı bazısına bakar ve sizi bir kimse görüyor mu der. Sonra sırt çevirir giderler. Gerçekten onlar kavramayan bir topluluk olmaları dolayısıyla Allah onların kalplerini çevirmiştir. Bakın bir sure indirildiğinde bazısı bazısına bakıyor ve sizi bir kimse görüyor mu diyor. İşte münafığın bu sinsiliğidir, fitneciliğidir. Hep zahire göre hareket ederek zahiri yorumlar getirir. İmtihanın sırrını bilmez, gaybe iman etmez. Zaten Allah'a iman etmiyor münafık. Dolayısıyla Kur'an'ı anlayamıyor. Yine Hud suresinin 91. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Ey Şuayb dediler, senin söylediklerinin çoğunu biz kavrayıp anlamıyoruz. Doğrusu biz seni içimizde zayıf biri görüyoruz. Eğer yakın çevren olmasaydı gerçekten seni taşa tutar öldürürdük. Sen bize karşı güçlü ve üstün değilsin. Bakın burada da değil mi münafıkların, burada peygamberimiz, peygamberden Hazreti Şuayb'den kendini yine üstün görmelerini bildiriyor Allah ayetinde. Sen bize karşı güçlü ve üstün değilsin diyorlar Hazreti Şuayb'a. Kendini üstün görüyorlar. Ve burada bakın kana ne kadar meraklı olduklarını yine Allah dikkat çekiyor. Seni taşa tutar öldürürdük diyorlar. Hazreti Şuayb'a söylüyorlar bunu. Peygamber'e söylüyorlar. Evet. Değil mi? Ne kadar meraklılar kana. İnşallah.
Öldürmüşler bayağı, şehit etmişler evet. Peygamber Efendilerimizin büyük kısmını.
Evet,
yani
evet.
Hazreti Yahya'yı yani öldürmekte de tehdit ediyorlar. Ayet-i Kerime'de de o sabit. Yani bayağı vahşiyane adamlar. Yani münafık olan hakikaten barıştan yana, böyle munislikten yana olmuyor onlar. Şiddetten yana oluyorlar. Bir kere o da bir önemli bir ölçüdür. Mesela Hazreti Mehdi barışla çıkıyor ve Mehdiül Dem hocamız anlatıyor. Kanı durduran Mehdi. Kan durdurucu özelliği var çünkü Deccal kanı akıtıyor. Şeytan diyor ya hani kan akıtacağım diyor. Şeytanın da Deccal adamı. Dolayısıyla Deccal'in önemli bir özelliği kan akıtmak. İşte 1. Dünya, 2. Dünya savaşlarında gördük. Terörde hala görüyoruz dünyanın her yerinde, burada da. Deccal'in önemli bir özelliği kan akıtmak. Dolayısıyla Mehdi'nin özelliği kanı durdurmak. Dolayısıyla barışı getirmek, hoşgörüyü, sevgiyi, muhabbeti, fedakarlığı, coşkuyu, aşkı, muhabbeti. Bunu getirirken bunda istikrarlı Mehdi ve sabırlı ve hiç vazgeçmiyor. Bakın 40 yıl boyunca iman hizmeti, ilk iman hakikatleri hizmeti döneminde birçok zorlukla karşılaşıyor, sıkıntıyla karşılaşıyor. Kendisine karşı çıkanlar, komplo kuranlar, iftira atanlar, işte Medrese-i Yusufiye dönemi oluyor. Başka zulümlere de uğruyor. Buna rağmen vazgeçmiyor. Çünkü insanın nefsinde bakın, intikam almaya, kendi yapılanı aynı ile misliyle cevap vermeye nefsinde eğilim vardır. Nefsinde eğilim vardır. Ama kamil iman sahibi bir mümin nefsini kontrol altında tutmayı ve onun şeytanını getir, nefsi daima şeytanı kötülüğü emreder diyor ya ayet-i kerimede. Onu kontrol altına almayı ve her zaman vicdandan ve Allah'ın Kur'an ahlakından taviz vermemeyi ona bir ruh hali olarak getirmiştir. O bir nimettir ve kamil imanda bu olur. Yani öyle taklidi imanda böyle şeyler olmaz. Taklidi imanda adam barış barış der söz olarak 3 geçer 5 geçer ondan sonra o da aynı misliyle savaşla, şiddetle karşılık vermeye, öfkeyle karşılık vermeye kendini alıkoyamaz. Çünkü imanı kamil değildir. Ama Mehdi hem dünyanın en akıllı, hem dünyanın en imanlı, en merhametli, en şefkatli, en adaletli kişisi olarak Mehdi, yani hidayete ermiş. Kamil iman sahibi olarak kendine yapılanlara karşı, onların yaptığı gibi karşılık vermiyor. Bu önemli bir şeydir. Yani herkes ona maruz kaldığını düşünse, bakın ufak bir iftiraya bile maruz kaldığında hemen misliyle kendisi de aynı şekilde cevap vermeye veyahut kendini çok işte panikle savunmaya, yeri geldiğinde aynı şekilde kullanmaya kalkar, nefsinden kaynaklanan bir şeyle. Ama Mehdi hiçbir zaman nefsine uymuyor hayatı boyunca. Bak çok önemli bir şey. Hiç ayrılmıyor. Bir kere başının üstünde bir meleği var her zaman doğrultan. Ahkamda masum o yüzden. Ama kişilik, karakter, yapı olarak, iman gücü olarak hiçbir zaman nefsine kapılmıyor. Öfkelendiğinde dahi adaletten ve merhametten ayrılmaz diyor hadis-i şerifte. Hı. Ama öfkesini yener. Yani o öfke de hamiyeti İslamiye'nin bir şeyidir. Yani nefsi için öfkelenme değildir. Müslümanlara yapılan bir zulümden insan böyle vicdanı sızlar ve yüreği yanar ve celallenir. Değil mi? Yani hiddetlenir ama o hiddet hamiyeti İslamiye'den kaynaklanan ve o Müslümanları korumaya yönelik bir histir. Şiddet yapmaya yönelik bir his değildir. Mehdi'de bu hiçbir zaman olmaz. Hep o şiddeti durdurmaya yönelik bir hisle hareket eder. Bu çok önemli bir şey. Çünkü şiddet, kimisi diyor ki pırasa gibi doğrayacak diyor mesela Mehdi. Anlayış bu. Yani bu kamil iman sahibinde, Müslümanlarda böyle bir şiddet anlayışı olmaz.
Evet.
Çünkü İslam kelime kökeninde zaten barış demek. Ve hiçbir şey şiddetle çözülmez. Böyle bir şey olmaz. Çünkü zorlama bile yoktur. Bırakın şiddeti, toplumlara ve insanlara, bireylere şahsına yönelik şuna inan, buna inan, şunu yap, bunu et, herhangi bir şeyde bir zorlamada bulunmak haramdır. Allah dinen yasak kılmıştır. Bir kere. Dinde zaten bu yoktur. Ara vaktimiz geldi. Allah alem. Sonra evet. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Evet, yeniden birlikteyiz sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Münafıklık, Kur'an'ın yeterliliği ve aynı zamanda Mehdi'den bahsediyorduk. Çünkü cereyan-ı münafıka ile fikri mücadele ediyor Mehdi. Ve o olmasa, bakın yani ümmet ne tehlikede, o münafıklık cereyanı zaten sarmış. Ve bir yandan da deccaliyet de hem bir kolu olan münafıklıkla hem bir kolu olan işte ateist, materyalist, felsefeler, darwinizm ve terör, savaş, kanla insanlığı zaten muhasara altına almış. Kurtarılamıyor, kimse kurtaramıyor çünkü herkes onun altında ezilmiş. Fikri evet. olarak da Kur'an'dan da uzaklaşılmış. Kur'an'dan uzaklaşılmış en büyük tehlike. Ve ateist, darwinist felsefeler Müslümanların arasına girmiş. Osmanlı yıkılmış, o devletler dağılmış, ümmet birlik dağılmış, ayrılmış, Müslümanlar ayrılmış. Allah'ın emirlerinin, farzlarının hep tam tersi bir yapı oluşmuş. O zaman da zayıf düşmüş. Zayıf düşünce de buna karşı koyabilecek kamil iman sahipleri, kamil iman böyle mürşitler hariç tabii olmamış. Bu en büyük müceddit ve en büyük mürşit olarak Mehdi'ye bırakılmış Allah tarafından bu görev. Evet. Ve ümmetin, yani milyarlarca insandan bahsediyoruz biz Müslümanlar ve Allah'ın izniyle dünyanın her yerinde muhasara altına alınmış Müslümanları Hazreti Mehdi kurtarıyor. Bakın yani bu çok önemli bir şey. Ahir zamanda hem münafık tehlikesinden kurtarıyor hem ateist, materyalist felsefe tehlikesinden kurtarıyor. Hepsinden birden ve tek bir insan olarak, tek bir mümin olarak. Bu çok önemli. Talebeleri olacağından bahsediliyor tabii. Talebeleri var. Bediüzzaman Hazretleri de anlatıyor. Hazreti Mehdi ve talebeleri, şakirtleri diyor. Onlar ihlas, sadakat ve tasavvufta tam sahip olan. Yani sadece Allah rızası için yaşayan, sadık olan, Allah'a sadık, dinine sadık ve Hazreti Mehdi'ye de sadık. Çünkü Hazreti Mehdi hiç nefsi için bir şey söylemiyor. Peygamberimiz gibi, torunu zaten. Özelliği o. Yani hiç nefsiyle ilgili bir talebi, isteği yok. Çünkü özel ilimlere de vakıf olmuş. Bakın hem ledün ilmi hem vehbi ilimlere vakıftır. Ve sahiptir Hazreti Mehdi. Allah tarafından. Yani Hazreti Musa mesela Allah'ı görmek istiyor. Allah dağa tecelli ediyor. Sonra ben Müslümanlardan ilki oldum diyor. Şimdi varlıkların öz mahiyetini kavrama peygamberlerde olduğunu görüyoruz bu örnekten. Ama az insanda görülüyor bu. Peygamber gibi ve müceddit gibi önder insanlarda maddenin mahiyetini anlayıp, varlık aleminin mahiyetini anlayıp, anladıktan sonra zaten Allah'la iç içe oluyor. Yani nereye dönse sürekli Allah'a yönelip dönerdi diyor. Her gördüğünde zaten Allah'ı görüyor peygamberler. Yani her şeyin Allah'ın bir tecellisi olduğunu bildiği için artık onun gözü Allah'tan başka bir şey görmüyor. Hani aşık diyor hocamız, diyor ya, ben Allah aşkıyla yanıp tutuşma. Yani her şeyin Allah'tan olduğunu, Allah'ın tecellisi olduğunu biliyor ve nefsi zaten artık hani başka bir nefsiyle ilgili bir problemi kalmıyor. Allah bahsediyor. Hani nefsi emmareyden bahsediyor. Nefsi mutmainneden bahsediyor. Artık nefsi mutmainne olmuş, tatmin olmuş bir nefs oluyor Mehdi'deki. Allah'a aşık oluyor. Peygamberler gibi, Peygamber Efendimiz gibi. Ve artık sadece her şeyi Allah için yaşıyor. Yemesi Allah için, içmesi Allah için, konuşması Allah için, hareketi Allah için, nefes alması Allah için. Böyle oluyor yani. Ve hiçbir şeyi kendi arzusu, nefsi, yani böyle nefsini tatmin etmek, hani dünyevi nefsi arzularını yerine getirmek gibi bir talebi olmuyor. Olamazdı peygamberler gibi. O nefsinden konuşmaz diyor peygamberimiz için Cenab-ı Allah. Kur'an'la konuşuyor. Allah'la dinle başka bir gayesi yok. Nasıl Allah ayette şöyle buyuruyor, şeytanın Allah'a sınırım. Biz böyle diyoruz Müslümanlar olarak. De ki namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
İnşallah.
Değil mi? Hayatımız, İnşallah. Ölümümüz Allah'ın izniyle. İşte ahir zamanda Mehdi böyle bir insan, tek başına böyle bir iman gücüyle dünyayı o muhasara, Deccal'in, şeytanın muhasarasından kurtarıyor. Yani bakın sadece bu bir iman gücüdür. Bunda bir kol gücü yok. Değil mi? Bilek gücü yok. İnsan gücü yok. Zaten Mehdi'ye tabi talebe olan 300 kişi, 313 kişi olacak. Dünyanın en az talebe topluluğu Mehdi'de oluyor yani. Düşünün. En ufak camialar bile en az binlerle, yüz binlerle ifade ediliyor. Ki normal milyonlarla ifade edilir Türkiye'de. Evet. İsmi çok bilinen camialar, Müslüman camialar. Gayet de güzel. Maşallah, hatta Allah artırsın ama Mehdi talebeleri 313 kişi. Zaten yani eli kolu, maddi imkanı, gücü, böyle bir şey yok. Tek bir şey var, iman gücü. Allah yardımcısı Mehdi.
Maşallah.
Ve her olayını kolaylaştırıyor. Kolayda başarılı kılacağız diyor ayette müminler için. Her olayı kolaylaştırıyor zorlukları Allah ona. Her yolu açıyor. Her zorluğu kolaylaştırıyor. Her bir şeyi eline attı, bereketlendiriyor. Çünkü Allah için her şeyi yaptığından dolayı Allah da ona bereket, bolluk, başarı, zafer veriyor. Mağlubiyeti söz konusu da olamıyor yani Mehdi'nin. Öyle bir şey yok. Zarar verilemiyor, öldürülemiyor, hiçbir şey yok. Yani o anlamda hani mağlup edilemiyor. Ama Medrese-i Yusufiye konuyor, ama Medrese-i Yusufiye'de de Yusuf Aleyhisselam gibi bir makamı artıyor manevi. Belki bizim bilmediğimiz vehbi ve ledüni ilimlere vakıf oluyor o sırada. Değil mi? Hazreti Yusuf'ta görüyoruz, rüyaların yorumunu Allah öğretiyor. Evet. İki kişiden mesela sen şöyle olacaksın diyor Hazreti Peygamber Yusuf Aleyhisselam. Sen de böyle olacaksın diyor, sen asılacaksın diyor. Sen başın üstünde, onların durumunu size yemek gelmeden ben haber veririm diyor. Hapisteyken. Demek ki hapiste Medrese-i Yusufiye Allah ona sebep kılıyor manevi makamının ve böyle vehbi ilimlerinin artması için.
Maşallah.
Allah'ın izniyle bakın yani bütün dünya 150 yıldır insanlara sadece ve sadece Allah'ı inkar eden felsefeler her yönden anlatılırken geliyor tek başına onu kırıp dağıtıyor bütün dünyanın. Bütün dünyanın kapitali var bunun içinde. Yani sermaye buna akıtılmış. Belli basın kuruluşlarına, belli akademik çevrelere, üniversitelere, her yere bu akıtılmış. Ve belli bir makam mevki ayarlaması yapılmış. Sermaye oraya gömülmüş ve bunun üzerinde, merkezinde dönerken bütün dünyanın kurduğu bir sistemi gelip tek başına parçalıyor fikri anlamda. Yok ediyor. Çünkü fikir batıl. Hak olan, doğru olan Allah'ın varlığı, birliği, onu da bilimsel delillendirmelerle Allah'ın izniyle yeryüzünden kaldırıyor. Bu çok önemli. Ve bir de münafıklık, uğraşmak münafıklıktır. Fikri mücadele etmek çok zor bir şeydir. Bediüzzaman Hazretleri de münafıklarla karşı karşıya geldi. İlişmeyin dedi onlara. Bakın Bediüzzaman Hazretleri. Bediüzzaman Hazretleri yani muhteşem bir insan. Yani son 1000 yılın müceddidi. Peki. Ama Mehdi'ye en büyük müceddit olacak diyor. Yani ve birçok ilme vakıf, hakikaten çok mükemmel, muhterem bir büyük alim ve birçok şeyin böyle maddenin hakikatini anlamış, dünyadan geçmiş, tamamen Allah'a kendini vakfetmiş. Çok makbul bir insan. Ama mesela Darwinizm, ateizmle mücadeleyi Mehdi'ye bırakıyor. Cereyanı münafıkayla mücadeleyi de Mehdi'ye bırakıyor. Onun zamanında da bu var. Gayet de şiddetli. Ama o iman vazifesiyle imanı muhafaza etme görevi, o iman çalışmasını yapıyor belli bir yönde. Allah'ın izniyle. Öyle ifade ediyor kendisi çünkü.
İnşallah.
Ama Mehdi hem her cephede. 9 düşman cephesine dağıtmış diyor bir yerde Bediüzzaman. İnşallah 30-40 sonra Fecr-i Sadık ve 50 sene sonra darmadağın edecek diyor. Bakın 9 düşman cephesi. Mehdi her cephede mücadele ediyor fikri anlamda. Ateistler mücadelelerini, münafıklarla ayrı mücadele ediyor. Şer odaklarıyla ayrı mücadele ediyor. Mesela Deccal Komitesi diyor Bediüzzaman Hazretleri. İşte ülkeyi, vatanı bölmeye çalışan, terör uygulatmaya çalışan, insanları dinden, ahlaktan, Allah'tan uzaklaştırmaya çalışan, bunun için komplolar yapan belli şer odakları var. Onlarla da mücadele ediyor Mehdi. Yani dünyada mücadele etmediği bir cephe yok.
Maşallah.
Yani maşallah öyle kamil iman sahibi ve Allah'ın himayesinde, korumasında olan bir şahıs. Yani kutlu bir şahıs. Allah'ın izniyle şu an dünyada.
İnşallah.
Şu an dünyada. Bunu da bütün ehl-i sünnet alimleri de, Şii olan kardeşlerimizin liderleri de, önde gelenleri de hepsi söylüyor. Ve alametlerini de görüyoruz zaten. Yeryüzü inşallah.
İnşallah. Peygamberimizin hadisinde de İslam'ın Hazreti Mehdi ile aynı zamanda açıklanacağı söyleniyor inşallah. Ebu Naim Huzeyfe'den tahric etti. O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Vay bu ümmete, o öldüren zalim meliklerden dolayı. Bu zalimler kendilerine itaat edenler hariç sessiz mutileri bile korkuturlar. Muttaki mümin diliyle taraftar gibi görünse de kalbiyle onlardan nefret eder. Allah Teala İslam'ı aziz olarak iade etmek murad edince her muanit zalimi helak edecektir. O bir ümmeti istediğinde fesadından sonra ıslah etmeyi kadirdir. Ya Huzeyfe, eğer dünyadan bir gün bile kalsa Allah o günü uzatır ta ki benim ehli beytimden bir kimseyi melik kılsın ve onun eliyle melhameler yapsın ve İslam açıklasın. O vadinden dönmez ve hesapları seri olarak görücüdür. Hocam senin de dediğin gibi dünyadan bir gün bile kalsa Hazreti Mehdi'yi gönderiyor Allah inşallah. Ve her türlü cephede Hazreti Mehdi açıklıyor, İslam'ı anlatıyor ve Allah'ın hak olduğunu, bir olduğunu gösteriyor inşallah. Deccallerle savaşıyor, münafıklara karşı mücadele veriyor. Darwinizme, materyalizme karşı mücadele veriyor. Ve Allah Mehdi'nin eliyle onu Mehdi Melik kılıyor ve dünyaya İslam'ı hakim ediyor inşallah. Evet, biz bunun için bu dönemde inşallah Mehdi ile müjdelenmeliyiz. Mehdi'nin geldiğini hadislerden net olarak biliyoruz inşallah. Peygamberimizin hadislerinden. Çünkü ahir zaman alametlerini görüyoruz. Ve ahir zaman alametleri aslında Peygamberimizin hala devam eden mucizeleri. 1400 sene önce olacak olayları kelimesi kelimesine söylüyor Peygamberimiz inşallah. Ve biz bunları gördüğümüz zaman yine bir Peygamberimizin mucizesine tanık olmuş oluyoruz. Bu yüzden bu mucizeleri gördükçe Hazreti Mehdi'nin geldiğini bilmeli ve Hazreti Mehdi ile müjdelenmeliyiz inşallah. Peygamberimiz hadislerinde bunu da söylüyor inşallah. İbn-i Ebu Şeybe ve Tabaran İfrat'ta Ebu Naim ve Hakim İbn-i Mesud'dan tahric ettiler. O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurdu. Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehli Beytim'den bir kişidir. O insanların itilaf ve içtimai sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. O daha önce zulüm ve çevirle dolu olan dünyayı adalet ve insaf ile doldurur. Ondan yer ve gök ehli razıdır. O malı insanlar arasında seviyen dağıtır ve ümmeti Muhammed'in kalpleri zenginlikle doldurur ve adaleti onları ihata eder. Peygamberimizin dediği gibi aynı zamanda Hazreti Mehdi çıkıyor. Bütün bu cehren-i münafıkhaneye karşı, materyalistlere karşı, deccale karşı mücadelesini veriyor ve dünyayı İslam'la dolduruyor inşallah.
İnşallah.
Bu nedenle Hazreti Mehdi'yle müjdelenmeyi ve gelmesini istemeliyiz samimi müminler olarak inşallah. Çünkü Hazreti Mehdi'nin gelmemesine samimi olmayan müminler, münafıklar, yani münafıklar ister, kafirler ister. Çünkü geldiklerinde dünyevi menfaatlerinden ayrı kalacaklarını düşünürler. Onlara bir zararı dokunacağını düşünürler. Çünkü İslam ve Kur'an'ı yaşamadıkları için bir sıkıntı içine gireceklerini düşünürler. Ama tam tersi Hazreti Mehdi geldiğinde hiç baskı ortamı olmadığı için herkes rahat ediyor. Zaten müminler en başta inşallah Hazreti Mehdi'nin gelmesini istiyorlar. Çünkü Kur'an yaşandığında nasıl bolluk, bereket, güzellik ve Allah'ın hükümleri yaşandığında nasıl bir ferahlık olacağını biliyorlar inşallah. Hazreti Mehdi geldiğinde de herkes rahat ediyor. Bolluk ve bereket oluyor. Muhteşem bir mülk oluyor ve herkese eşit olarak dağıtılıyor inşallah.
Evet, inşallah. Bir de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bu dönemde aslında şu an yeryüzünde olduğunun delilleri var. Değil mi inşallah? Yani Peygamber Efendimiz bildirmiş. Mehdi Aleyhisselam çıkmadan önce hangi olayların gerçekleştiğini anlatıyor. Bakıyoruz. Yani Hicri 1400'den yani 1980'den itibaren son 20-30 yıllık zaman dilimi içerisinde bütün Peygamber Efendimizin bildirmiş olduğu Mehdi'nin çıkış alametleri arka arkaya gerçekleşmiş durumda. Değil mi? Kabe'de kan akıtılması, Fırat'ın suyun kesilmesi, güneş ve ay tutulmanın gerçekleşiyor olması, Nur'un kuyruklu hızın çıkması, Halil kuyruklu hızın gelmesi, bunların hepsi arka arkaya, daha yüzlerce alamet arka arkaya gerçekleşiyor. Bunlar hep Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şu an yeryüzünde olduğunu, faaliyet halinde olduğunu delilleri. Fitnelerin artması. Bunlar hepsi tek tek gerçekleşiyor. Biz bu alametlerle zaten Mehdi Aleyhisselam'ın şu an yeryüzünde olduğunu, bir faaliyet halinde olduğunu, talebeleriyle birlikte bir mücadelesi olduğunu ve gerçek Kur'an ahlakını hakkını yeryüzünü hakim kılmak için, dünyadaki o zulmün, o fitnenin, fücrünün ortadan kalkması için çaba sarf ettiğini delillerini görmüş oluyoruz. Peki Peygamber Efendimiz sadece Mehdi'nin yapacağı ve çıkacağı alametleri bildirmiyor. Aynı zamanda Mehdi'yi tanımamız için onu çok detaylı bir şekilde bize tarif etmiş. Değil mi? Nasıl bir fiziksel özellikleri olduğunu, evet. Özelliklerini çok detaylı bir şekilde. Yani yüzündeki her detayı tarif etmiş, yürüyüşünü tarif etmiş, konuşurkenki el hareketlerini tarif etmiş. Bunlar bizim Mehdi Aleyhisselam'ı tanımamız için tarif edilmiş özellikler.
Evet.
İnşallah. Zaten Allah ayetinde peygamberi ve samimi iman edenleri onu çocuklarını tanır gibi tanıyabileceklerini söylüyorlar. Yani bunu bu döneme olarak işaret olarak baktığımızda da değil mi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın samimi iman edenlerin kalp yüzü açık olanların rahatlıkla tanıyabileceğini ortaya koyuyor. İnşallah. Ki Peygamber Efendimiz de yani çok detaylı bir şekilde tarif etmiş ki hemen çok net bir şekilde anlaşılabilsin ve onun mücadelesinde destek olunabilsin. Mesela Peygamber Efendimiz bize neler bildirmiş? Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fiziksel özellikleriyle ilgili olarak Hazreti Mehdi'nin çok güzel yüzlü ve nurlu biri olacağını bize bildiriyor inşallah. Mesela hadislerinden bir tanesi şu şekilde. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam güzel bir delikanlıdır, güzel yüzlüdür. Maşallah çok güzel yüzlü. Yüzünün nuru, çok nurlu bir yüzü var. Başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir. Saçlarının siyah olacağından da zaten buradaki hadiste bahsetmiş oluyor. Ten renginden bahsediyor Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi ile ilgili. Tenin arabi yani esmerle karışık beyaz bir tende olacağını bize söylüyor. Arap ırkının ten rengi Peygamber Efendimiz'de olduğu gibi kırmızı ile karışık beyaz renkte. Rivayetlerde de ten rengi bu şekilde olacağını zaten bildiriliyor.
Müsaade edersen bir ekleme yapayım. Unutmamak için. Şimdi biz bazı özellikleri hemen geçiyoruz ama önemli bazı detayları oluyor. Mesela nurlu diyoruz. Şimdi mesela Mehdi 1980'de Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri anlatırken Muhammed Raşiteroğlu Hazretleri genç bir delikanlı diyor.
Evet.
80'ler dedi genç bir delikanlı. Ve Ahmet Yasin Hazretleri de benden işte 5 ile 8 yaş büyük
evet.
diyor. Yani 50 yaşının üstünde ama 60'tan aşağı bir yaşı var şu anda bizim anladığımız kadarıyla. 50 yaşın üstünde. Bakın yüzünün yani teninin ve yüzünün nurlu olması da yani hem tabi müminler alınlardaki secde izinden tanılıyorlar. Kamil iman sahibi ama aynı zamanda cildinin parlaklığından ve cildinin özelliklerinden ve nurlu olmasından bahsederken yani o yaştaki normal insanlardan farklı olduğunu evet. da anlamış oluyoruz. O yaştaki insanların cildi daha buruşmuş, çökmüş oluyor, daha sönük oluyor hali hazırda. Ama Mehdi'nin nurlu olması çok önemli bir özellik. Demek ki yüzünde kendi yaşıtlarından çok daha farklı bir dinçlik, zindelikle birlikte manevi anlamda da yani bir nurluluk,
evet,
yani bakışlarının maşallah. Güzelliği, Ondan sonra cildinin şeyi, hani imanının cilde yansıması var. O farklılığı hissettirici özellikleri var yani.
Evet, yüzünde maşallah. Hadiste zaten güzel bir delikanlıdır, güzel yüzdürdü. Yani delikanlı, evet, ve genç bölümünden de yine bahsediyor maşallah.
Maşallah. O kadar ki bacakların aralıklı olduğuna kadar detay veriliyor.
Evet.
Tanrı'nın Beni İsrail'e benzeyeceği, Beni İsrail görünümlü olduğuna kadar detay veriliyor. Bu fiziksel özelliklerin, detayların hepsi de bize kesinlikle Mehdiyet'in şahsı manevi olmadığını gösteriyor.
Tabii.
Fiziksel özellikleri, evet, olduğuna göre ortaya bir şahıs var, evet, bir Mehdi var ve beklenen biri. Peygamberimiz müjdelenin diyor, müjdeleşin diyor. Beklenen bir şahıs var, bütün fiziksel özellikleriyle detaylı olarak tarif edilmiş biri var.
Evet.
İnşallah bu nedenle bulup aramalıyız ve tabi olmalıyız inşallah. Çünkü yine Peygamberimiz karda sürünerek de olsa Hazreti Mehdi'nin yanına gidin diyor. Bu kadar detaylı tarif edilmiş olmasının sebebi ve ahir zaman alametleriyle beraber geleceği zamanın çok kesin bir şekilde belirtilmiş olmasının sebebi de Allah-u Alem Hazreti Mehdi'yi bulup tabi olmamız için. Yani Hazreti Mehdi talebesi olmayı dilememiz için. Onun Hazreti Mehdi'nin yapacağı çalışmalar da bu yüzden belirtiliyor. Hazreti Mehdi talebesi olmak için inşallah onun yapacağı çalışmalara benzer çalışmalar yapmak, ona bir yardımcı olmak, bir hazırlık yapmak amacıyla bizim de bu çalışmalara destek vermemiz gerekiyor. Mesela Darwinizmin geçersizliğini anlatmak. Mesela materyalizmin geçersizliğini anlatmak. İnşallah Kur'an'ı anlatmak ve insanlara Kur'an'la ders yapmak inşallah.
Evet, tabi olmak budur. Yani evet, böyle bilimsel, kültürel hizmetlerle Allah'ın dini için gayret etmek.
İnşallah.
Allah'ın ayette bildirdiği gibi. Çünkü Hazreti Mehdi de onu yaptığından herkesin de onu seven herkesin aynı şeyi yapmasını tabii ister.
Evet.
Cehd etmek, yani gayret içinde bulunmak. Nasıl bir gayret? Dediğin gibi bilimsel, kültürel anlamda demokrat, özgürlükçü, aydın, ilerici ve sadece konuşarak sevgiyle, barışla, hoşgörüyle kana şiddete karşı ve her şeyini konuşarak bu şekilde bilimsel, kültürel anlamda gayret etmek Allah'ın dini için. Tabi olmak bu şekilde hareket, evet, etmek. Yani.
Mesela ilk bölümde programın Kur'an'ın yeterliğinden bahsetmiştik. Bunu engellemeye çalışan yobaz bir kesimden bahsettik ve münafıklardan bahsettik. Hazreti Mehdi ile ilgili konularda da bu yobaz kesim ve münafıkların farklı farklı konulara çektiğini görüyoruz. Ya gelmeyecek dediklerini görüyoruz. Buna yönelik anlatımlar olduğunu görüyoruz. Ya da gelecek ama bundan 500 yıl sonra gelecek dediklerini görüyoruz. Alametlerin bu dönemde gerçekleşmediğini aslında söylediklerini görüyoruz. Hep böyle çarpıtma yönünde ve yani gerçeği tamamen kapatma yönelik bir çabası olduğunu görüyoruz. Ama samimi kalp yüzüne bakıldığında gerçekten bütün alametlerin bu dönemde gerçekleşti. Zaten gözüküyor Allah'ın izniyle inşallah.
O zaman fiziksel özellikleri dedin, orayı böyle bir bütünleyip tamamlayalım. Mesela yüzünden bahsederken bütün yüzündeki özellikleri ve ona göre devam edip bitirelim kısa bir sürede. Çünkü evet, kısa kısa mesela sen dedin nurlu
ve güzel bir
siyah saçlı.
Evet, ufak burunlu.
Ufak burunlu, evet.
Kaşının ortasında bir kaş çatma çizgisi olduğundan bahsediyor Peygamber.
Tek olması.
Tek bir, evet, şekilde. Sakalından bahsediyor. Kevseç diyor. Yanlardan düzeltilmiş bir şekilde ince olduğundan bahsediyor. Meczun alt tarafında meczun toparlanmış bir sakal olduğundan bahsediyor. Kaşları kavislidir. Evet. Diye yüzündeki fiziksel özelliklerinden bahsediyor. Bir
yeşil gözlü.
Evet, yeşil gözlü.
Hadra diyor, yeşil gözlü.
Evet. Orta boylu olduğunu Peygamber Efendimiz, hı hı, belirtiyor. Heybetli, oldukça heybetli bir şahıs olduğunu söylüyor. Uzuvların geniş olduğundan bahsediyor. Geniş omuzlu, karnı geniştir diye belirtiyor zaten. İnşallah. Sakalının bol ve sık olduğundan bahsediyor. Gözlerinin çekik olduğundan bahsediyor. Dişlerinin güzel ve parlak olacağını Peygamber Efendimiz bildiriyor.
Hafif çekik tabii. Yani o böyle Japonların gibi de çekik. Yani herkes bir kısmı öyle düşünebilir. Öyle değil. Hafif bir çekiklik.
Şahane.
Evet, rengi Arap teni dediğimiz beyaz. Evet. Yani pembeye kaçan beyaz tenli. Onu, evet, bazıları koyu esmer ten diye değiştirmeye çalışıyor ama öyle değil.
Alnının açık ve geniş olduğunu bildiriyor Peygamber Efendimiz diye özelliklerine olarak. Saçları güzel ve dikkat çekicidir. Parlak olduğundan zaten. Yani hem ten rengi parlak, nur gibi parlıyor. o ten rengin parlaklığı, nuru saçlarına da yansımıştır diye bildiriyor. Hem çok güzel hem de bu şekilde parlaklığından dolayı dikkat çekiyor Hazreti Metin'in saçları. Alnında bir ben vardır diye Peygamber Efendimiz bildiriyor.
İz.
Evet, bir yara izinden yine bahsediliyor. Yanağında bir beyaz bir ben olduğundan bahsediyor.
Evet.
Hatta bu yanağındaki benin Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yanağındaki ben gibi olduğunu bildiriyor Peygamber Efendimiz. Dediğim gibi yaşından özellikle evet. bahsediyor. Yani genç yaşta bir faaliyetlere başlayacağını, talebeler olacağını, genç yine kendinden genç talebeler olacağını bildiriyor. Bu şekilde cildinin parlaklığından evet. detaylı bir şekilde bahsediliyor.
Evet, maşallah çok detaylı olarak bahsediliyor Peygamber Efendimiz. Detay detay değil mi? Allah'ın bildirmesiyle, inşallah vahyetmesiyle bunları bize bildiriyor Allah'a şükür. Evet. Ve Bediüzzaman Hazretleri de çok detaylı açıklamalar yapıyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili. Öncelikle bir zat olduğunu çok net bir şekilde değil mi? Bütün Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan bahseden cümlelerinde belirtiyor Bediüzzaman Hazretleri. Mesela Kastamonu Harikası sayfa 61 ve 62'de hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat buyuruyor Bediüzzaman Hazretleri.
Hem zamanını belli etmiş, yani bir kendisinden 100 yıl sonra geleceğini.
Evet.
Kendisi 1300'lerde yaşadı, Mehdi'nin de 1400'de olacağını.
Hicri.
Evet, hicri. Ve bir zat, bir kişi diyor. Evet, maşallah.
Evet. Hutbe-i Şamiye sayfa 25'te şöyle diyor Bediüzzaman Hazretleri. Evet, şimdi olmasa da 30-40 sene sonra fen ve hakiki marifet ve medeniyetin güzelliklerine o üç kuvveti tam teçhiz edip maddi manevi aletlerini verip o dokuz manileri mağlup edip dağıtmak için doğruyu arama eğilimine ve insaf ve insan sevgisine o dokuz düşman tayfasının cephesine göndermiş. İnşallah yarım asır sonra onları darmadan edecek.
Evet, bunu söylediğinde 1951 yıl. 1951'den evet, sonrası gelişmeleri için söylüyor. Kendi söylemesi daha evvel Hutbe-i Şamiye'de ama 1371'den sonraki durum için bunları söylüyorum diyor Üstad Hazretleri. Yani 1951'den sonrası için 50 yıl sonrası 2001 ediyor. Orada 30-40 yıl demin dediğimiz, o başta da söylediği gibi, şimdi olmasa 30-40 sene sonra diyor. Yani 1981 tam Mehdi'nin çıkış tarihini veriyor. 40'ta 91 ve 2001 Mehdiyet'in aşamalarında bahsetmiş oluyor inşallah.
Evet. Sikke-i Tasdik-i Gaybi sayfa 153'te şöyle söylüyor Bediüzzaman Hazretleri. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri, yani Mehdi ve talebeleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlettirir.
Evet, şeklinde ve söylüyor. O sümbüller, o tohumlar sümbüllenir evet. diyor devamında. Ve bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz diyor evet. bu cümlenin devamında inşallah.
Çok açık bir şekilde belli zaten buradan Hazreti Mehdi'nin evet. bir zat olduğu, evet. talebesi olduğu ve burada değil mi fiziksel bir etki var. Bir tabii, yaptığı evet. icraat var Hazreti Mehdi'nin. Bu da zat olduğunun evet. belirtiyor inşallah. Ve Mektubat 29. mektup 7. Risale olan 7. kısım sayfa 411 ve 412'de şöyle söylüyor Bediüzzaman Hazretleri. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehit. Yani müçtehit gerektiğinde ayet ve hadislerden hüküm çıkaran bir alim. Hem en büyük bir müceddit, dini yenileyici, hem hakim, hem Hazreti Mehdi Aleyhisselam, hem mürşit, insanları doğru yolu gösteren mürşit, hem de kutbu azam, yani zamanın en büyük dini lideri olarak bir nurani bir kişiyi gönderecek ve o zat da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacaktır. Yani Mehdi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacak Mehdi evet, aleyhisselam. İnşallah. Ve Bediüzzaman ortamdan da bahsediyor. Yani ahir zamanda yaşanacak. Hı-hı. Değil mi? Dindarların çok azalması, dinin zahiren çok küçülmesi, iman edenlerin azalması ortamından bahsediyor. En büyük fesadı zamanında diyor Bediüzzaman.
Evet.
Yine 1000 kişiden 999'unun değil mi imanını
Allah'ı terk etmiştir diyor Allah'ı Muhammed Raşiderol Hazretleri.
Evet, Muhammed Raşiderol Hazretleri 1000 kişiden 999'unun Allah'ı terk ettiğini evet. söylüyor. Yani Bediüzzaman ortamı da ayrı zamanda oluşacak. Ortamı da çok net bir şekilde anlatmış inşallah.
Maşallah. Evet, yani Hazreti Mehdi Yani kutlu bir şahıs. Bir kere dediğin, şimdi söylediğin gibi Hazreti Peygamber'in soyundan, Ehl-i Beyt'ten kutlu ve nurlu bir şahıs. Ve ahir zamanda bütün Müslümanların yani muntazır, Mehdi-i muntazır değil mi? Beklenen ve gözlenilen Mehdi. Yani bu tarihe kadar, tam Mehdi'nin çıkışına kadar hasretle, aşkla, şevkle, coşkuyla bütün müminler, Müslümanlar Mehdi'yi beklemişler. Ve her asırlarında da aramışlar. Acaba bu kişi midir, acaba şu kişi midir diye hüsnü zanlarda da bulunmuşlar. Çünkü Peygamberimiz müjdelemiş ve onun devrinde İslam'ın hakim olacağı, İslam ahlakının yeryüzündeki bütün hakimiyeti beklendiği için ve güzellikler yaşanacağını bildiği için ve Peygamberimiz de çok bahsettiği için sallallahu aleyhi ve sellem, hem övgüyle hem de almışlar, ümmet hep beklemiş. Bir tek şimdi Mehdi tam dünyadayken, göreve başlamış, çalışmalarını sürdürürken hiç daha evvel İslam tarihinde olmamış itirazlar gelmeye başlıyor. Bu çok manidar. Evet. O da Mehdi'nin bir çıkış alameti. Yani Mehdi'ye mesela Medineli bir alimin çıkıp karşı gelmesi, Mehdiyeti ötelemeye çalışması, Mehdi'yi mürtet ilan etmesi, din, sen bizim dinimizi değiştirdin diyor. O zaman sen o dinden çıkmış oluyorsun, sen mürtetsin demek bu zaten. Bu anlama geliyor. Yani Mehdi dinden çıkmış olmakla suçlayacak. Bakın, Medineli bir alim. Yani büyük şehir, Medine'den kasıt Medine büyük şehir demektir. Medine'nin fethinden bahsediyor. Hangi Medine ya Resulullah diyorlar? Konstantiniye diyor. Mehdi'nin fethedeceği şehir için. Yani imani çalışmalarını sürdüreceği ve fikri olarak, bilimsel olarak galip geleceği yer, çalışmalarını sürdürdüğü yer olarak oranın manevi fethinden bahsediliyor. Oranın Konstantiniye olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'ye o Medine, yani Konstantiniye, İstanbul'dan bir alim, yani bilgili bir şahıs, yani gerçek alim değil, bilgili olan bir şahıs ama dindar, Medine'li bir alim, dindar görünümlü olduğunu ama münafık olduğunu ve Mehdi'ye karşı geldiğini, Mehdiyet'e de karşı geldiğini, Mehdiyet'i ötelemeye çalıştığını, Mehdi'yi de dinden çıkmakla itham edip ona karşı duran bir kişi olacağından bahsediliyor. Bilgili, kendini dindar lanse eden bir münafık birisinden bahsediliyor. Bununla birlikte Mehdiyet'i yine ötelemeye çalışan, Mehdiyet'i mesela yüzyıllarca sonra olacakmış gibi göstermeye, şu anda Mehdi olmayacak diye. Bunlar ilk defa bu devirde oluyor. Geçmiş dönemlerde olmamış bu. O da bir harika. Mehdi falan yoktur dendiğinde Mehdi zuhur edecektir diyor. Hadis-i şeriflerde var. Yani öyle bir ümitsizliğe kapılınca bir dönemde Mehdi yokmuş diye zannettikleri bir dönemde Mehdi'nin zuhur edeceği söyleniyor. Demek ki ondan böyle konuşanlar olacak. Yani Mehdi yok diyenler olacağını oradan da anlıyoruz. Ama bu devrin ve Mehdi'nin varlığının bir alameti ve bir göstergesi o. Harikulade bir olay. Çünkü hadisler çok açık. Cereyan eden olaylar çok açık. Peygamber Efendimiz'in sözleri belli etti. Yani bunlar kıyamet alametleri, alabilir miyim şu Sarı Berzenci Hazretleri'nin kitabını? Bu kitap, bakın, kıyamet alametleri kitabı. Hocamız her zaman gösteriyor ekranlarda. Berzenci Hazretleri'nin 300 yıllık bir kitap. Bakın. Yani bunu biz bu devirde söylemiş değiliz. Ekleme yapılmış olması mümkün değil. Bunun baskıları var. Geçmiş baskıları, orijinal kitabın hali de var. Gidin Beyaz Kütüphanesi'nde de bulursunuz. Ve 300 yıllık bir kitap. Ve burada hadisler açık ve seçik belli. Şimdi daha eski rivayetlerden, daha eskiden geliyor tabii hadisler. Peygamber Efendimiz'den, ravilerden. Ve onu Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretleri 20 küsur sahabeden diyor, bakın. Evet. Yani 20 ayrı mübarek sahabe. Hayatında yalan niyesi olmayan, her şeyi, hayatını doğruluğa adamış. Sıdıktır doğruluk ve İslam'ın önemli bir adı. Ve Peygamberimizin sahabesi zaten. Yani ona aşık, hayatını İslam'a vakfetmiş insanlar. Bir kişi bile olsa yeterli. Bakın, bir kişi bile olsa yeterli. 20 sahabenin üstünde sahabe ittifakla haberlerini iletiyor Peygamber Efendimiz'in Mehdi'ye dair haberlerini, diyor Fethullah Hoca Efendi. İşte Müstedrek'ten bahsediyor, İslam'ın güvenilir kaynaklarında. Bu, hatta bazı ahkamın, yani İslam'a dair hükümlerden daha da şeydir, garantili bir şekilde gelmiştir diyor. Hem çok sahabeyle hem de artık mütevatir olmuştur diyor. Yani doğruluğundan şüphe edilemez diyor. Çünkü farklı farklı 20'den fazla sahabenin aynı anlatımları var. Ebu onun olayın doğru olduğunu gösteriyor ki hem böyle hem bu sözler Peygamber Efendimiz'e ait yüzyıllardır bunlar muhafaza edilmiş kitaplar. Sözler ve olaylar birebir aynı. Ahir zamanda biraz evvel Ender Hocam'ın da söylediği gibi hadisler aynıyla tahakkuk ediyor. Tıpatıp tahakkuk ediyor. Bunu yani bu tabi imanın nuruyla görülecektir. Mehdi için de deniyor. Yani şahsı için Bediüzzaman Hazretleri söylüyor. İmanın nuruyla yakın talebeleri anlar diyor. Ama imanın nuruyla bakan herkes görebilir. Yani saf Allah'ın rızasıyla ve imanla bakacak. Dünyevi bir endişeyle bakmayacak. Camiasal bir taassupla bakmayacak. Tamam mı? Çünkü öyle baktığında yanlı düşünür insan. Yani kendi bulunduğu camiasının şeyiyle bakarsa, kendi bazı prensipleriyle ve hep onun tarafında düşünerek bakarsa objektifliğini yitirebilir ve dolayısıyla doğru teşhisi koyamaz. İmanın nuruyla tam bakmamış olur. Bu anlamda değil de tam objektif bir şekilde ne diyor? Mesela Peygamberimiz ne diyor? Hadisler belli. Olaylar nasıl cereyan etmiş? Birebir uyuyor, zaman uyuyor, 1400 yer uyuyor, İstanbul. Faaliyet belli, Üstad Hazretleri sayıyor. Tamam. Böyle bakıp da sadece Allah rızası için bakarsa bir insanın görmemesi mümkün değil. Evet. Yani imanın nuruyla bakıldığında görülür diyor Peygamber Efendimiz. Biz imanın nuruyla bakacağız. Başka bir şeyle bakılırsa o zaman görülemiyor demek ki. O nedenle imanın nuruyla tanınıyor. Dolayısıyla ahir zamanda alametleri çok açık. Olaylar çok açık. Hepsi cereyan ediyor. Hali hazırda da devam ediyor cereyanlar. Yani olayların cereyan etmesi. Çünkü Mehdi'nin Mehmet Talu hocamızın tabiriyle huruç vakti. Yani o öyle deniyor. O öyle aktarıyor. Huruç vakti yani zuhur vakti bekleniyor şu anda. Yani kendinin zahir olması, belirmesi, anlaşılması dönemi. Peygamber Efendimiz'in de mesela Mekke'nin fethine kadar uzun yıllar bir mücadelesi oldu. Ondan sonra bir zafer Allah nasip etti. Bir mücadele dönemi geçiyor arada. Evet. Belki bazen bu 20 yılın üstünde olabilir. Mehdi de bu 40 yıl. Bediüzzaman Hazretleri diyor 40 yıl boyunca eğer arkadaşlarımız da şey yapabilirlerse Seyit Salih Özcan hocamız bunu açıklıyor. 40 yıl diye bahsediyor. Eğer bulabilirsek onu da gösteririz. Bediüzzaman Hazretleri 40 yıl diyor ilk iman çalışması. Bakın 40 yıl yani bir ömür. Bir insan 18 yaşında ona niyet edip başlasa 58 yaşında olacak demektir o. O 40 yılın sonunda. Ve bu süre zarfında 40 yılda teşhis edilemiyor Hazreti Mehdi. İmanın nuruyla bakan yakınları ancak anlayabiliyor. Dolayısıyla Mehdiyet'in şimdi ama alametlerini anlattıkça, olayları anlattıkça, zahir oldukça Allah nurla, imanın nuruyla bakana nasip eder inşallah.
İnşallah.
En azından ahir zamanda hocamız diyor biz de Mehdi'nin talebeleri olarak biz de aynı görevi ifa etmeye çalışıyoruz. Bu ona yardımcı olmaktır diyor. Biraz i̇nşallah. Evvel Kutay hocamın da dediği gibi. Mesela Allah'ı inkar eden felsefelerle mücadele etmek. Materyalizm ve Darwinizmle mücadele etmek önemli bir ibadet ve Bediüzzaman Hazretleri her şeyden evvel diyor. Yani her şeyden evvel bu görevi ifa edeceğini söylüyor. Çünkü İslam birliğini, Müslümanların birliğini oluşturma da var. Hazreti İsa ile birlikte Hristiyanları da Müslümanlaştırma ve dünyayı İslam ahlakına hakim etme var. Ama bunların hepsinin önünde, bunlar da çok önemli olan görevler. Hepsinden önce ve her şeyden evvel diyor, İmani tahkikiye çalışır. Yani insanların gerçek temelli, köklü iman etmesini vesile olmasıyla. Bu nasıl olur? Yani taklidi olarak değil, gelen nakiller var. O nakli bilgilere göre böyle iman edeceksin, şöyle iman edeceksin, şu şartları böyledir. Böyle değil, nakle göre değil, kendisi gözleyerek, araştırarak, mesela hayvanlarda ibretler vardır, hayvanları inceleyerek, hayvanlardaki özelliklerin, mükemmel mekanizmaların, olağanüstü özelliklerin kendi kendine olamayacağını, bunu bir yapanın olduğunu ve Allah'ın gücünün, kudretinin tecellisi olduğunu görmek. Bilimle uğraşıp kainata bakıp kainattaki o muhteşem yapı, ta atoma kadar her türlü yapayı inceleyip veyahut inceleyenlerin eserlerini inceleyip oradaki iman hakikatlerini kendisi bizzat görerek, teşhis ederek, üstünde tefekkür ederek bunları araştırarak köklü, sağlam bir bina yapınca biz temelini atıyoruz değil mi yıkılmasın diye. O temel olunca sağlam oluyor. Betonuna, harcını, demirini hepsini yerleştiriyoruz ki binada bir şey sallandığında sapasağlam kalsın, bir şey olmasın diye. İmanın da aynı temelini atmazsa insan nakli öyle zahiri bir şey tuğlayı örüp beton örüp yapsa en bir sarsıntıda küt diye yıkılır. İmanı da temellendirmezse, tahkiki olmazsa taklidi imanla yarı yolda kalır insan. Öyle bir şey olmaz. Onun tahkiki olması lazım. Ve ahir zamanda Mehdi buna vesile oluyor.
İnşallah.
Tahkiki imana vesile oluyor. Bu çok önemli. Çünkü o zamana kadar gelmiş taklidi imanlar Deccal'in esiri oluyorlar. 1999'u çok güzel tabir etmiş Muhammed Raşit Erol Hazretleri. O zaman Deccal'in esiri konumuna geliyorlar. Ama Mehdi'nin vesile olduğu tahkiki imanda sarsılmaz, tepmez, hiçbir şey olmaz. Safa sağlam, tam kamil bir mümin haline geliyorlar. Ve işte o iman hakikatleri, Allah'ın varlığını inkar eden felsefelerin tam olarak susturulması ve aklın, kalbin tam olarak tatmin edilmesiyle Mehdi buna vesile oluyor. Yani dinleyen şahıs objektif olarak bakıyor ki deliller onu gösteriyor. Aklı tam olarak yatıyor, mantıken olmayacağını anlıyor. Tesadüflerle hiçbir şey olamayacağını anlayıp Allah'ın varlığının çok iyi farkına varıyor. Sonra gücünün farkına varıyor. Tefekkürle, düşünerek, inceleyerek, hepsini inceleyerek tefekkürle gücünün, kudretinin, sonsuz ilminin, sonsuz kudretinin farkına varıyor. Gittikçe imanı artıyor. Temelli ve sağlam, sarsılmaz bir imana vesile oluyor böylece Hazreti Mehdi inşallah. Tamam, videomuz hazır. Seyredelim inşallah.
Hazreti Mehdi diğer bütün müceddidler gibi bir şahıs mı olacaktır? Yoksa bazı kişilerin iddia ettiği gibi şahsı manevi midir?
Yok, bir şahıstır. Ve bu şahıs son zamanda gelecek. Hazreti İsa onun arkasında namaz kılacak.
Üstad Hazretleri de böyle
bir şey... Böyle zamandan öğrendiğimi söylüyorum ben.
Kendisi ifade etti
bunu. Evet, kendisi. Yani şahsı manevi değil, şahıstır.
İslam birliğini istemeli miyiz şu an? Sayın hocam.
Evet, İslam alemin bizim bütün isteğimiz bu olmalıdır. İslam birliğini istememiz lazım. Kim istemiyor bunu?
Ve Üstad Hazretleri de olacağını ifade ediyor.
Hiç şüphe yok, olacak. İslam birliği olacaktır. Hiç şüphe yok yani. Şüphe edersek olmaz yani.
O zaman Mehdi'nin vazifelerinden biri İslam birliğini kurmak.
Taat İslam'ı kurmaktır, evet. Maşallah. Olduğu için herkes ona tabi olacaktır o zaman.
Sayın hocam, Üstad Hazretleri, Hazreti Mehdi'nin üç vazifesi siyaset dairesinde, saltanat dairesinde ve diyanet aleminde üç büyük vazifesi olacak diyor.
Evet, doğru.
Bu alem, bu üç vazifeyi biraz bize bahsedebilir misiniz? Evet. Siyaset, saltanat ve diyanet. Üstad Hazretleri daha önce gelen, geçmiş bir nevi Mehdi'lerde bu üç vazife birleşmemiştir.
Yok, onlar diyor ki birer tane, onlar kendi zamanlarında zamanın Mehdi'si olabilirler ama onlar bir şey yaparlar. Ya alimdir, ya bilmem şeydir, ya sultandır, ya şöyledir, ya böyledir. Ama tek üç şeyi birleştiren Hazreti Mehdi olacak.
Ve ileride gelecek
o zat. İleride gelecek odur. Onu bekliyor dedi, geleceğiz, göreceksin. Ben görmeyeceğim ama sen görüyorsun keçeri dedi, beni tokatladı.
Maşallah. Ve yine mektubatta ve Sıkkı-i Tasdik-i Gaybi'de Kur'an ahlakını tüm dünyaya yerleşik kılacağını Hazreti Mehdi'nin.
Evet, 40 sene.
Tüm insanları doğru yola sevk edeceğini söylüyor.
Doğru, 40 sene bir kere hiç alem-i İslam'ın en büyük saadet yılı olacağı için ve o orada kendisi imam da olduğu için hem de aynı zamanda reis olduğu için Hazreti Mehdi olacak. Arkasında şey dedi. Hazreti İsa da şey olacak yani. Tabi olacak.
Hadis-i şeriflerde onun imamı olarak geçiyor Hazreti
evet, İsa. Evet, imamı.
Maşallah. Hristiyan dünyasıyla ittifak yapacak.
Evet. Hristiyanlar, ruhani Hristiyanlar, onlar da İslamiyet'i tabi olacaklar.
Üstad Hazretleri size söylediği her şey çıktı değil mi bugüne
kadar? Evet. Bak şimdi bak sana söylüyorum. Şimdiye kadar Üstad'ın yanında kaldım, ne kadar kendime söylemişse hepsi çıktı.
Bediüzzaman Said Nursi'nin has talebelerinden Seyyid Salih Özcan, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'dan çıkacağını anlatıyor.
O zaman Üstad Hazretleri diyor ki siz Mehdi ve şakitleri Allah'ın izniyle gelir. Ben de o sırada kabirde olacağım diyor.
Evet, kabirde olacağım dedi. Bana Mehdi görmeyeceğim, sen göreceksin dedi. Keşer dedi, tokatladı beni. Ve bunun için bekliyoruz. Mehdi'yi göreceğiz inşallah. Hem de yakında göreceğiz.
İnşallah.
İnşallah. İstanbul'da göreceğiz inşallah.
Maşallah muhterem Seyit Salih Özcan abimiz. Kendisi Seyit'tir. İslam Birliği üyesidir. Birçok devlet başkanıyla görüşmüş. Arap Birliği üyesidir. Hem milletvekilliği yapmış, ülkemizi dışarıda temsil etmiş ve hayatını Allah'a, İslam'a, dine, milletine adamış bir insan. Üstad Hazretleri'nde yakın talebesi, vekili.
Maşallah.
Şahsı manevi değildir, şahıstır. Ben Bediüzzaman'dan duydum. Açık olarak söylüyor. İstanbul'da yakında göreceğiz Mehdi'yi diyor.
İnşallah.
Allah'ın izniyle. Allah razı olsun kendisinden. İnşallah o devirdeyiz. İstanbul önemli bir merkez. Mehdi çünkü İstanbul'da Allah'ın izniyle. Ve Mehdiyeti de buram buram zuhur alametlerinde yaşıyoruz. Bir ayet okuyarak programımızı sona erdirelim.
İnşallah. Nur suresinin 55. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeye ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır.
Maşallah. Allah sözünden dönmez. Allah vaat etmiştir diyor ve İslam'a yeryüzüne hakim kılacağını Allah buyuruyor. Bize vaat etmiş. Göreceğiz yakın inşallah.
İnşallah.
Evet, programımızın sonuna geldik. Ahir Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımız yarım saat sonra saat yarımdan itibaren A9 TV, Kaçkar TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Tural Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV ve Harun Yahya.tv sitemizden devam edecek inşallah. Görüşmek üzere.